Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dinam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi bakalım serbest uçuş dertleşme yayını için 2021 yılının ilk serbest uçuşu için yayını paylaşın, çağırın herkesi, ben de çağırayım aynı şekilde diğer dostları. Siz Periskop'tan yapın, ben de sosyal medyadan, Twitter üzerinden yapayım. Herkesi davet edelim ve oturalım konuşalım, ne olmuş, nasıl olmuş, neredeyiz. Bir kere şunu söyleyeyim, yeni yılın ilk ayı için hani yayının şöyle bir toparlaması, kısa bir Z raporu vererek başlıyoruz ya her seferinde. Yayın ilk kez izleyenler olabilir. Her ayın son cumasında. Aslında buna başlama gerekçem şuydu benim. Neyiz, neredeyiz? Hani birlikte bir şey yapıyoruz diyorum ama nereye geldik? Bu arada ne yaptık? Nasıl gidiyor işler falan filan? Biraz bunları konuşalım. Şimdi yayına girmeden önce ben biraz istatistik toparladım. Ne kadar olacaksa işte. Zaten siz de görüyorsunuz burada ne yaşanıyorsa yani. YouTube üzerinden siz de şu anda yayını izleyenler açtığı zaman eş zamanlı olarak kaç kişi izliyor? Yayının içinde şu anda kaç kişi var? Onların ne kadarı beğenmiş, ne kadarı beğenmemiş hepsini siz de görebiliyorsunuz. Periskop için de aynı şey geçerli. Ama ben biraz rakamları toplayayım istedim. YouTube'da şu anda yeni yılın ilk ayı ile birlikte 110 bine yakın, 109 bin küsür toplam abone sayısı var. Biliyorsunuz 100 bini geçtiğimiz için şu arkadaki plaket var. Hani bazılarınız diyorsunuz ya arkadan ya yanar döner bir şey patlıyor. Birinin bir hareket ettiğinde bir şeyler görüyoruz orada diye. O hikaye. Onun dışında günlük izleyici sayısı şuraya not aldım. Son 29 günün günlük ortalama izleyici sayısı. Bunun içinde ses dosyalarının bir kısmının sayısı yok. Mesela iTunes Türkiye bu rakamları vermiyor biliyorsunuz. Ama orada da sıralamayı zaten sonuna ekleyerek söyleyeceğim. Podcastler, ses dosyaları da dahil edildiği zaman günlük ortalama izleyici sayısı yani bu yayının toplamda gün içinde ulaştığı izleyici sayısı 127.200 olmuş. Hiç fena bir rakam değil. Şu yüzden fena değil. Yani televizyonlarda şu dakika itibariyle karşımızda olanları da geçin. Onlar değil önemli olan ama tamamına neye bakarsanız bakın. Bunun içinde bit yavruları tarafından oluşturulanlar da dahil olmak üzere ki o hayvana zulmedildiğini çok biliyorum yani üzülerek söylüyorum bunu ama adı çıkmış hayvanın yapacak bir şey yok. Bit yavruları da dahil olmak üzere hepsinin yaptıklarından epeyce fazla. Bunun için çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. Şeyi dedim, podcast içinde iTunes Türkiye bu rakamları vermiyor ama orada da şunu görme şansımız var. Sizler de yapabilirsiniz bunu. Herhangi bir işte Apple cihazından, kullandığınız cep telefonundan, tabletten falan girip podcastler içinde sıralamaya bakacak olursanız ben yayına girmeden hemen önce baktım. Siz de bakıp şu an için görebilirsiniz zaten aynı şeyi. Haber kategorisi içinde yani şöyle Türkiye'de genel yayınlanan podcastler içinde her zaman şu oluyor, bizim yerimiz ilk 50 içinde 3 aşağı 5 yukarı, bazen 50'nin dışına taşıyor çünkü çok sayıda var bu işten. Ama ilk 50'nin içinde mutlaka bölüm anlamında bir ya da iki parça oluyor. Haber kategorisine geçildiği zaman bütün büyük kuruluşlar içinde, onlar da dahil olmak üzere, yani haber kategorisinde işte BBC'si, NTV'si, otu çöpü falan onları da dahil ettiğiniz zaman bugün 5. sıradayız. Ama bölüm anlamında bakıldığında yani yapılan günlük yayınları sıraladığınız zaman Türkiye'de haber podcastleri içinde ilk 10 yayının 4 tanesi bize ait. Bize ait diyorum hani bu yayın ilk kez izleyenler için söylüyorum, sizler biliyorsunuz eski izleyiciler ama yani hep beraber yapıyoruz diye biz ifadesini kullanıyorum. Yoksa kendine biz diyenlerden değilim çok şükür. İlk 10'un 4 tanesi bizim yani %40'ı buradan oluşmuş durumda. Bunun için çok teşekkür ediyorum hepinize, sağ olun, var olun. Bunun dışında iki yayında yenilik, onları da anlatmaya çalışıyorum size biliyorsunuz. Kamera, kullandığımız kamera yeni. Ben 5,5 senedir yayına başladığımdan beri aynı kamerayı kullanıyordum biliyorsunuz. Ama yavaş yavaş bu yayından, bu işten anlayanların da çok fazla gözüne dokunduğu gibi belki sizler de fark ediyordunuz ama söylemediniz, söyleyemediniz ya da bilemiyordunuz bilmiyorum ama böyle Görüntüde hafif bir pırpırlanma, eskilerin deyimiyle karıncalanma olmaya başlamıştı ve renkler donuklaşmaya başlamıştı. Hissediyordunuz muhtemelen. Kamera değişti. Yine benzer bir kamera kullanıyorum. Yani aynı markanın, Logitech'in başka bir kamerasını kullanıyorum. Reklam yapmak için mi? Hayır, reklam yapmak için. Zaten reklam yapacak bir durum yok. Burada reklam yapılacaksa başka birinin reklamını yapmak lazım. Buradan bilmiyorum ama sevgili Timur Akkurt, bu yayının kamerasını sağlayan kardeşim, Logitech'in yeni çıkarttığı bir kamera var. Bunu da özellikle söylememi o da istedi. Ya şunun için, ya yayınla ilgili ekipmanın nasıl kullanıldığını, ne yapılacağını bilmek isteyenler oluyor. Yani ben de yapacağım, ben de kullanacağım. Ne bileyim işte işime yarayacak falan diye. Bu Logitech'in 4K Brio diye bir kamerası. Özellikle bu tarz yayınlar için, yani akan yayınlar için, stream, seksi söyleyişiyle stream için kullanılan bir kamera. Ve o kuruldu. Yakın zamanda bir değişiklik olacak. Umuyorum. Arkada hep gururla gösteriyorum. Bakın şuradaki, no, şuradaki. Heh. Bu Gazeteciler Cemiyeti'nin logosu. Benim meslek örgütüm, bağlı bulunduğum, halihazırda üyesi bulunduğum iki dernekten bir tanesi. Diğeri de Parlamento Muhabirleri Derneği. Gururla söylüyorum her zaman. Benim meslek örgütüm, onların Avrupa Birliği ile birlikte düzenledikleri, iki yıldır devam eden Media for Democracy, demokrasi için medya, medya için demokrasi başlıklı bir proje var. Ben de onun katılımcılarından bir tanesiyim. Biz de daha doğrusu bir tanesiyiz. Biliyorsunuz işte bu ekipman yenilemeleri içinde projenizi sunuyorsunuz. Eğer beğenirlerse onlara da destek veriyorlar. Şimdi şöyle bir şey olacak. Yayın ekipmanında bir takım eksiklikler var, doğru, ama özellikle bunlar zamanla düzelir. Önemli olan içerik diye başlamıştık ki hep. Şimdi bir ışık yenilemesi olacak burada. Eğer olursa, proje kabul edilirse tabii. Ama bunları işte yazıp çizmesiyle şu an için uğraşıyorum. Eğer olursa önümüzdeki dönemde, herhalde böyle 1,5-2 aylık bir dönemde ışığın daha iyi olduğunu göreceksiniz. YouTube'da 1080p görüntü kalitesiyle yayın yapmıyorsunuz. Yo, 1080 şu anda yayınım, ben 1080'le basıyorum. Ama YouTube'un şöyle bir özelliği var. Siz de görüntünüzle oynamak zorundasınız. Ayrıca YouTube'un kendi burada kullandığı ülkelere göre değişen görüntü kalitesi eksikliği de olabiliyor. Ben ama şu anda yayını 1080 basıyorum. Yani basıyorum, kusura bakmayın, böyle kullanılıyor bu. YouTube dediniz bu arada, bir de yayına... görmüşsünüz belki, YouTube'a girenler görmüştür, artık bir onay tiki var, tik deniyor yani şu onay işareti, o da YouTube'la birlikte geldi. Bunun dışında söylenecek ne var yayına ilişkin olarak? Vallahi aklımda çok fazla bir şey yok. Benim aklıma gelenler bunlar en azından. Sizin soracaklarınız varsa onları sorun. Bu arada benim yayın için ayırdığım, yayında mutlaka kullanmalıyım dediğim bir iki mail var. Onları konuşalım. Bir tanesi Yiğit kardeşimden geliyor. O şimdi gece dinleyecek bunu. Çünkü Yiğit biraz farklı bir meslek yapıyor. Bu iş sayesinde ben de çok farklı meslekten insanları tanımak şansına eriştim. Yiğit uyku teknisyeni. Uyku teknisyeni ne demek? Şöyle, hastanelerde çalışan insanlar uyku gözlemi yapıyor. Uyku bozuklukları sırasında sizin davranışlarınızı hem bir takım cihazlar eşliğinde sizin o bağlantılarınızı yaparken hem de kontrol eden insan. O aynı zamanda evlere de gittiğini, evlerde de çalıştığını, işte taşeron firmada çalıştığı için pandemi döneminde maalesef işlerinin uyku birimleri kapandığı için yapılamadığını belirtmiş ve son olarak şahit olduğu bir olayı anlatmış. Neredeydi? Bana dün gece yollamış bir maili. Tekrar bir ev hastasına gittiği sırada gece çekime başlamış, o uyku teknisyeni olarak işte işlemi yaparken. Çekimini yaptığı hasta lavabo için kalkmak istiyor, kalkma ihtiyacı duymuş. Ve kalktıktan sonra Yiğit yayını izlerken görmüş ve demiş ki çok güzel adamdır, özellikle Takvim gazetesini kaçırma dedi. Ya çok beni çok mutlu ediyor böyle şeyler, sağ olsunlar. Hani başka insanların birbirlerine bu işi anlatmaları, onun için size özellikle diyorum, hani bu bazıları şöyle takıntı yapıyor, yani nedir kardeşim bu beğenilme telaşı falan, vallahi değil. Şu YouTube'daki yukarı doğru baş parmak işareti var ya, bakın bu işe yarıyor. Çünkü hiç bilmeyen, duymayan insanlara YouTube'a ilk kez girdiklerinde öneri videosu olarak çıkartıyor bunu. O yüzden onu küçümsemeyin, olur mu? Yapın. Hiç zor bir şey değil. Sadece o işareti yaparak bu yana çok ciddi bir destek vermiş olacaksınız. Sevgiler Yiğit kardeşim, çok teşekkür ediyorum. Hastana da acil şifalar. İki, ya bu aynı zamanda bir hatırlatma olsun istiyorum. Ha, var. İster misin? Şimdi yapalım mı hemen? Kısa sürdü, kusura bakma. Bizim toplumsal hafızamızın bir sorunu var. Sorunumuz şu, yok. Yok yani, en basiti bu. Toplumsal hafızamızın en büyük özelliği olmaması. Ama biz de ısrarla burada konuşuyoruz ki bazı şeylerin unutulmaması gerekiyor. Bakın, tam tarihiyle 31 Ocak 2008 tarihinde İstanbul Davutpaşa'da bir maytap atölyesinde bir patlama meydana geldi. 2008, bundan 13 yıl önce. Ve patlama öyle küçük bir patlama falan değil. Çünkü 21 kişinin öldüğü, 115 kişinin yaralandığı bir patlama. Ama patlamanın ardından yaşananlar en az bu patlama kadar acı verici olaylar. Çünkü işin sorumlusu kalmadı ortada. Herkes darmadağın oldu. Hatırlayın, o gün televizyonlar, haber bültenleri, her şey buna yığıldı. Canlı yayın araçları oralarda koşturdu, gitti, anlattı, yaptı falan filan. Ama sonrasında olayın serencamına baktığınız zaman Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamanın sonunda 14 Temmuz 2014 kararıyla dönemin Zeytinburnu Belediyesi Ruhsat ve Denetleme Müdürü Rüstem Tekin ve dönemin Zabıta Müdürü Feruz Kutsal'ı 7'şer yıl 6'şer ay, bina sahipleri Remzi ve Resul Koçyiğit kardeşleri 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. İmar ve Şehircilik Müdürleri Şevket Yıldırım ve Servet Kırna'ya 4 yıl 2'şer ay hapis cezası. Bu cezalar 30'ar 1450 lira para cezasına çevrildi. İmar ve Şehircilik Müdürü o dönemin Hatice Küçükakgüz'ün 2,5 yıllık hapis cezası da 18.200 liraya çevrildi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürü Atakan Tanış ve patlamanın olduğu atölyedeki işçi Hasan Altay beraat etti. Bunun üzerine patlamada yakınlarını kaybedenler ve yakınları yaralananlar, orada bizatihi yaralananlar dava açtı. Olayı Yargıtay'a taşıdılar ve Yargıtay 12. Ceza Dairesi Murat Aydın, Atakan Tanış ve Hasan Altay hakkında verilen beraat kararlarıyla Remzi Koçyiğit ve Resul Koçyiğit'in 5 yıllık hapis cezasını onadı. Servet Kırna hakkında 5 yıllık zaman aşımı süresinin dolduğunu belirtip davanın düşmesine karar verdi. Taksirle ölüme neden olma suçundan para cezasına çarptırılan Şevket Yıldırım ve Hatice Küçükakgüz suçlarının ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini hükmetti ve taksirle ölüme neden olma suçundan 7 yıl 6'şer ay hapis cezası verilen Rüstem Tekin ve Feruz Kutsal hakkındaki suçunda görevi kötüye kullanmak kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek bu kararı da bozdu. Şimdi yakınları çırpınıyorlar, çırpınıyorlar. Bana da ulaştılar, sağ olsunlar. Onlardan biri sevgili Eylemcan diyor ki, ben dinleyicilerinizden biriyim ve Davutpaşa patlamasının başından beri ailelerle birlikte ben mücadele etmeye çalışıyorum. Ama görüyorum ki çok büyük bir sessizlik var. İnsanlar bunu da unuttular. Ve istedik ki bu anlatılsın. Duvara da bir yazı yazdım, yolladım. Onlar yayınlar yayınlamaz bilmiyorum ama ya ne olur bunu hatırlatın insanlara. Unutmasınlar bu ülkede yaşananlar. 31 Ocak'ta Davutpaşa patlamasını unutmadığınıza dair bir ses verin. Sadece unutmadık deyin, bu bile yeterli. Çünkü bu insanlar hala mücadele ediyorlar. Ve karşılarında bir muhatap yok. Para cezasına çevrilen cezalar, hapis cezalarının unutulması. 21 can giden ya. 115 yaralı var. Ve bunun yaşandığı ülke bizim ülkemiz. Çok sıradan bir şey. Dünden beri görüyorsunuz siz de. Yani sosyal medya üzerinde sol açık, solojenk rumuzlu, sol açık, hala nasıl unuttum ya, bir dakika durun, tam şeyiyle söyleyeyim size. Sol şerit, solojenk rumuzlu izleyici, sevgili kardeşim, o kısa kısa videolar hazırlıyor bu yayınlardan. Görüyorsunuz zaten, biliyorsunuz. Onlardan bir tanesi de bizim burada daha önce yaptığımız, konuştuğumuz. Hani AKP'den önce Türkiye'de hayat nasıldı? Anadolu'da insanlar nasıl yaşıyorlardı? Hatırlıyor musunuz? Onunla ilgili bir video paylaştı. Ben de o videoyu işte retweet deniyor yani, tekrar kullanıma, dolaşıma soktum. Altına yazılan yorumlara bir bakın. Özellikle hani kendini AKP'li diye tanımlıyor. Bunda bir beis yok. Herkes istediği partiye oy verir. 5 senedir burada bunu savunuyoruz. 5,5 senedir zaten. Ama yazılanlara bir bakın. Çünkü orada o sevgili kardeşimin söylediği gibi hani deniyor ya, Z kuşağı bunları bilmez. Hatırlatın, hatırlatın bunları. Kemal Bey'in nasıl batırdığını falan filan diye. Ben Z kuşağı mı var? Z kuşağının babası hatırlamıyor onu. Sorun o değil ki, ama Z kuşağı bugün yaşananları hatırlıyor. Altına yazılanlardan bir tanesi gerçekten mide bulandırıcı. Hakikaten adı sanıyla beraber yazmış herif. bir pislik adı sanıyla beraber yazmış. Diyor ki bir tanecik tren kazası oldu. Yere göğe sığdıramadığınız her yerde anlatıyorsunuz. Bak bu insanların bakışını anla diye söylüyorum sana. Bir tanecik tren kazası oldu dediği yerde insanlar öldü. Küçücük bir çocuk öldü. Arda Sel adı. Annesi o günden beri mücadele ediyor. O günden beri. Ve dönemin Ulaştırma Bakanı, Devlet Demiryolları Genel Müdürü anneyle mücadele edemediği için dedesinin üstüne kanun kuvvetlerini salmak dışında yapabilecekleri hiçbir şey kalmadığı için o kadının sosyal medya hesaplarını bloklamaya çalışıyorlar. Şimdi soruyorum size, bunu hangi din, hangi vicdan anlayışı kabul eder? Çok açık bir soru ya. Hangi din ve hangi vicdan anlayışı kabul eder? Bu yayını izleyen çok dindar insanlar var. Mütedeyyin insanlar var. Bana söyleyin ya. Deyin ki, ben bilmiyorum kardeşim, ben dindar değilim. Olmak zorunda da değilim ayrıca. Ama bana siz söyleyin. Deyin ki, bakın şu kitapta, şu din inancında, şu vicdan anlayışında var bu. Ya hayatımda ben böyle aşağılık bir şey görmedim. Bazen insanlıktan çıkıyorsunuz gerçekten bunları gördüğünüz zaman. Ama sonra düşünüyorsunuz. Zaten yapmaya çalıştıkları o. Zaten onu istiyorlar. Çünkü kendileri insan olmadığı için sizi insanlık dışında bir arenaya çağırıyorlar. Orada mücadele edelim diye. Yok, yemez. Yemez. Bunların hepsinin hesabını vereceksiniz. Hepsinin teker teker ve yaşarken vereceksiniz. Öyle Allah da affetsin, millet de affetsin yok güzel kardeşim. Yok. Onu yaparsın. Hani seninle birlikte, senin gibi yürüyen insanları buna ikna edebilirsin. Öyle bir şey yok. Burada vereceksin o hesabı. Burada vereceksin. Üstelik bunu vermek için sen yaşadıklarını ortaya dökmek zorunda kalacaksın. Çünkü bak bunu savunur hale gelebiliyorsun. Bir tanecik tren kazası oldu yazmış. Hayır, deminden beri arkadaşlar yazıyor. Pamukova'da var falan. Ya bu değil. Bu değil. Diyelim ki bir tanecik oldu. Ya sorumlusu ortaya çıkmadıktan sonra ne fark eder ki? Bir tane olmuş. E tamam bir kere oldu ya affedelim mi diyeceğiz? Böyle bir şey yok kardeşim. Hukuk niye var o zaman? E o zaman biz anayasamıza şöyle bir hüküm koyalım. Türk Ceza Kanunu'nu da ona bağlayalım. Bir defa işlenen suçlar için hükmü uygulanır. Nasıl? Bak yargının yükü çok azalır böyle durumlarda. Ha ama adalet yerine gelir mi? Zannetmiyorum. Böyle bir şey yapamayız. Savunma oradan kurulamaz o yüzden. Biz savunmayı çok daha önde koyacağız. Çok daha önde. Hiç çekinmeden. Allah da affetsin, millet de affetsin diyemezsin. Önce hesabı burada vereceksin. Çalınanın, çırpılanın, ölen insanların, yapılan zulmün hepsinin hesabını. E demokrasi dediğimiz böyle bir şey. O zaman zamanı gelecek, yeri gelecek, elbette gelecek. O zaman konuşacağız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. 20 dakikanızı arakladım, kusura bakmayın. Kalan 1 saat 10 dakika tamamen sizindir. Hadi bakalım uçalım uçabildiğimiz kadar. Uçuş serbest bu saatten sonra. Devam edelim. Barış Gülçür demiş ki kendi yakını ölmüş olsa kıyameti koparır. Doğru. Bir kereden bir şey olmaz. Bunların savunusu Berin Hanım söylemiş. Berin Ruhacan. Doğru. Ensar'la ilgili de aynı şeyi söylemişlerdi. Hatırlıyorsunuz değil mi? Ya bir kerecik olmuş bir şey. 8 senelik sistematik bir tecavüz olduğu ortaya çıkmıştı sonradan. Devam edelim. Bakın Nazım Erman Perk. İlla birimizin başına mı gelmesi lazım? Adalet hepimiz için lazım. Halit Tayfun Burnukara. Bu arkadaşlar dindar değil ki. Tayyiptar onlar. Ya isim önemli değil burada. Gerçekten değil. Ama burada bir zihniyetten bahsetmek zorundayız biz. Neden mi insan? Ya bu görüşe ait olmayabilir. Yarın başka bir görüş için, başka bir görüşün at gözlüklüleri için de aynı şeyi söyleyebilmeliyiz. Anlatabiliyor muyum? Orhan Pamuk kitabı okudunuz mu sorusu vardı dün. Heh Volkan Bey çok teşekkür ederim. Bir saniye duralım. Keşke getirip koysaydım şuraya. Şu arkadaki kütüphanede herhalde 4 ya da 5 kitabı olması lazım. Bu konuyla ilgili çok kısa bir şey anlatacağım. Dün anlattım ama hani anlatılmayan bölümüyle ilgili. Bakın 5,5 senedir burada Orhan Pamuk'la ilgili defalarca bir şeyler duydunuz. Bazılarınız hoşlanmadınız. Bazılarınız aslında hoşlandınız ama çok yapılıyor Türkiye'de. İçinde bulunduğunuz grubun lincinden korktuğunuz için, hani onların yanında bunu söyleyemediğiniz için çaktırmamaya çalıştınız. Evet ben Orhan Pamuk'tan hoşlanmıyorum. Bu yeni bir şey değil. Ama bu onu yazar olarak okumadığım anlamına gelmesin. Hayatım boyunca hiç kimseye yapmadım bunu. Size de tavsiye etmem. Özellikle bir yazarı, çizeri, şairi, bir ressamı eleştiriyorsanız ki ressam ben eleştiremem, anlamam çünkü haddim değil o. Ama diğerlerinden bir parça anlarım. hani kafayı yatırdığım için anladığımı iddia edebilirim en azından. Okumadan asla yapmadım. Burada biliyorsunuz 5,5 yıl içinde hala internet sitesinde duran kitaplar da dahil olmak üzere bir kitap eleştirisi yapılacaksa asla ve asla okumadan olmadı. Yani ben kıçını çevirip hiçbir kitabın arkasından diyorum işte Zülbiye annemiz yazmış, bana da imzalamış sağ olsun. Böyle bir şey olmadı. Ne anlatıyorsa, üstelik bu kırma dökme pahasına olsa da yapmak zorunda kaldık. Ya, benim çok sevdiğim bir yazar, hep aynı örneği veriyorum. Latife Tekin'in kitabı. Ya olmamıştı kardeşim, olmamış. Daha ötesi mi var? Olmamış Latife Tekin. Ahmet Ümit'in en son çıkarttığı da olmamış. Yok. Ben iyi okuruyum ikisinin de. Ama böyle baktığım zaman bak ben hani çok övünmek gibi olmasın ama Orhan Pamuk'un Kar romanı vardır ya. Onu Kars'ta silahlı kuvvetlerin yaptığı bir tatbikat. Ahmet Necdet Sezer'in tarihi hatırlayalım. 2007 Abdullah Gül'ün seçildiği yıl. Ya 2002 2001 değildir. 2002 olması lazım. 2002 yılı Ocak ayında silahlı kuvvetlerin kar kaplanı tatbikatı vardır. Hala var mı bilmiyorum ama yani o da ayrı bir hikaye olmak zorunda ama mecbur kalıp ben de o tatbikatı izleyenlerden biriydim. Mecbur kalıp dediğim ben savunma muhabiri olmamama rağmen öyle gerekmiştik. Ve ben orada okudum. Kars'ta okudum o kitabı üstelik. Bunun gibi Orhan Pamuk'un pek çok kitabını, Benim Adım Kırmızı'yı pek çok kitabını okudum. Ama şunu ısrarla ve iddiayla söylüyorum. Orhan Pamuk sadece popüler olmaya çalışan bir yazardır. İyi yazar mıdır? Valla bazı kitapları çok iyidir. Bazı kitapları anlaşılmamak üzere yazılır. Özellikle hani edebiyatta bir yer edinmek için. Vardır böyle bir takıntı çünkü. Edebiyatta biri anlaşılamıyor. Lan anlamadığımıza göre hakikaten iyi demek ki bu. Yo, anlamadığını da söyleyebilmelisin kardeşim. Anlamadım ya, ben bunu anlamadım diyebilmelisin. Ama beni asıl ilgilendiren şu. Bakın bunu çok sık söylüyorum. Ne olur bunu dikkatli anlayın ve etrafınızda da hani nacizane söylediğim sözü siz de anlatın. Ya bir toplumun karşısına siz yazar, çizer, şair, ressam, düşünür, işte müzisyen, filozof, bilmem ne bunlar gibi çıkıyorsanız eğer, topluma bir şey anlatmaya çalışıyorsanız, toplumun bir şey anlatılmasına ihtiyaç duyduğu dönemlerde de kaçamazsınız kardeşim. Anlatabiliyor muyum? Benim kendi bulunduğum konumda ben böyle değerlendiriyorum. Benim mesleğim de bunlardan bir tanesi. Yani sen kaçamazsın. Ama bu adam kaçar. Bu adam öyle bir arazi olur ki toplumda ses çıkartılması gerektiği zaman topuklar gider, kitabı çıkacağı zaman ortaya çıkar. Bana diyor ki herkes, ya sen atıyorsun tutturuyorsun bu Orhan Pamuk'la. Alakası yok kardeşim. Edebiyat dünyası bu adamın kitabının çıkacağını biliyor. Ben de biliyorum. Ve ben o yüzden size dedim. Yani göreceksiniz, duyacaksınız, ortaya çıkacak bu adam. İşte şimdi çıktı. Şimdi insanlar diyor ki, ya Rasim Ozan Kütahyalı ile hiç yakıştı mı? Niye yakışmasın ki? Niye yakışmasın? Bak ben sana bir kademe daha ötesini söyleyeyim. Orhan Pamuk'un Nusret'te et yerken fotoğrafını görsen şaşırır mısın? Ben şaşırmam. Ben şaşırmam. Sadece o sosyalliği yapamaz. Yani o restoranın içine gidebileceğini zannetmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Dert sadece kitabı sattırmaksa kötü bir şey mi bu? Ya kitabının satılmasını herkes ister kardeşim. Daha çok okunmasını herkes ister. Ama beni ilgilendiren o bölümü değil. Ben orasında değilim. Bana ne? Bana ne? Ama toplumsal duyarlılık gerektiren, toplumun önüne çıkılması gereken zamanlarda arazi olması var ya, beni ilgilendiren o işte. Ben sadece buna sinirleniyorum. Buna bozuluyorum. Ciddi bozuluyorum hem de. Ve onun için de söylüyorum. Söylemekten de vazgeçmeyeceğim. Bu kadar basit ya. Bu kadar basit. Bir bit yavrusu size çıkıp başka bir bit yavrusuyla hani sosyal medyada mentionlaşma deniyor ya bu. Birbirlerinin isimlerini anarak birbirlerine pas atarak yapıyorlar. Paslaşırken Maradona mı Pele mi muhabbeti yapıyorsa vallahi benim için bitmiştir. Ya yeterince açıklayıcı yani. Kalanı hiçbir önem taşımıyor. Tekrar söylüyorum, Orhan Pamuk kötü bir yazar mıdır? Bence asla değil. Asla. İyi bir yazar. Ama iyi yazar olmak, iyi insan olmak mıdır? Vallahi olmadığının göstergesidir aynı zamanda. Aydın olmak mıdır? Orhan Pamuk aydınsa, vallahi ben aydın tanımının yeniden yapılması gerektiğini düşünüyorum. Aydın dediğin sünepe olmaz çünkü. Olmaz, sinameki olmaz. Toplumun ihtiyacı olduğunda arazi olmaz çünkü. Bu arkadaş son derece net arazi olur. Anında deparlar gider. O yüzden kızıyorum işte. Anlatabiliyor muyum? Ya bu kızgınlık bana ait bir kızgınlık. Siz taşımak zorunda mısınız? Elbette değilsiniz. Ama ben bu kızgınlığı ya taşıyorum ve taşıyacağım. Bence yeterli bu kadar üzerine konuşmak. Buyurun. Ha Necip Fazıl, Hakan Ünal, Necip Fazıl. Evet. Ya Necip Fazıl dediğin kumarbazın önde gideni. Kumarbazın önde gideni. Defalarca operasyonlarda devletin resmi kayıtlarında, arşivlerinde yakalanmışlığı var. Hani bazıları anlatıyor ya, kumarbaz. Sorsan dinden, diyanetten ağzını almaz, kaldırmaz kafasını. Defalarca devlete mektup yazmışlığı var. Daha önce sevgili Özgür Mumcu yayınladı işte. Ya bana bir 3-5 atın da ne savunulacaksa ben savunayım diye yazan bir adam. Necip Fazıl kötü şair mi? Asla değil. Ya ikisini ayırmak lazım kardeşim. Ayırmak lazım. Ama söylerken birinden vazgeçmeden söylemek lazım. Buyurun. Devam edelim. Sanat sanat içindir, sanat toplum içindir ekollerinden sonra yeni bir ekol çıktı. Sanat menfaat içindir demiş Tamer Esen. Vallahi doğru. Ha Elmas Özcan demiş ki iyi adamın iyi koca olmadığı gibi. Doğru, farklı bir bakış ama. Mesut Özil transferi hakkında ne düşünüyorsunuz? Fazla mı abartıldı sizce? Vallahi ben hani artık Mesut Özil'in futbol hayatının, futbol kariyerinin neresinde olduğunu çok fazla bilmiyorum, çok fazla düşünemiyorum ama bu konuyla ilgili ben bir Galatasaraylı olduğum için ne desem yanlış anlayacak insanlar. Valla isimlerin, iyi isimlerin Türkiye'ye gelmesi forma sattırma anlamında, takımlara destek anlamında önemlidir. Transferleri herkesin yeterince açık olursa, kim verdi parasını, kim getirdi, kim götürdü olur. R. Berkan, samimiyetle soruyorum, yazarlara, şairlere topluma öncülük etme gibi bir rol biçmek şart mıdır? Bence evet. Bence evet. Neden biliyor musunuz? Lütfen bir saniye durur musunuz? R. Berkan Rumuzlu izleyici. Bir şey görmüyorum, kusura bakmayın. R. hani soyadınızın mı adınızın mı baş harfi bilmiyorum ama. Neden biliyor musunuz? Yani bir şiir sadece şiir olsun diye de yazılabilir. Bu değildir sorun. Çok haklısınız. İnsanın ruhunda bambaşka bir şey kıvılcımlandırır. O toplumu önderlik etmek zorunda değil. Belki bir çiçek anlatır, ara anlatır. Doğrudur. Ama sizin toplumla bir şey paylaşmaya eğer niyetiniz varsa önlerine çıkarsınız. Yani şundan herhalde hiç kimse geri adım atarak başka bir şey söyleyemez. Ya bir eserin sergilenmesini kabul ediyorsanız, bu bir tablo da olabilir, bir heykel de olabilir, bir müzik eseri de olabilir, bir kitap da olabilir. İnsan içine çıkartıyorsanız tek bir gayeniz vardır. Beğenilmek. Parası, satışı o bile bundan sonra gelir. Beğenilmeyi düşünmeyen insan eserini çıkartmaz. Bakın örnekleri çok fazla vardır. Burada zaman zaman konuşuyoruz. Pek çok yazar var tarihte. Onların eserleri ölümlerinden sonra eserleştirilmiş. Ya onlar sunmamışlar kimseye. Bu insanların topluma önder olmak gibi bir gayesi olmak zorunda değil. Ama siz beğenilmek için birilerinin önüne çıkıyorsanız ya en azından onun derdiyle de dertlenmek zorundasınız kardeşim. Anlatabiliyor muyum? Bu şiir de olabilir, müzik eseri de olabilir, bir fotoğraf da olabilir, bir resim de olabilir. Ama siz toplumla bir şey paylaşıyorsanız, beni beğenin diyorsanız, ya biraz da destek olun be kardeşim. Ne yaşar bu toplum? Nedir sıkıntısı? Aç bu insanlar ya. Yani o karikatürdeki gibi değil, gerçekten aç. Ve toplumun bir kesimi büyük yalanlarla kandırılmaya çalışılırken, bir kesimi sadece kitabını sattırmak zorunda olmamalı. Her gazeteciden aktivist olmasını beklemek yanlış olmaz. Elbette. Ya gazetecilikle aynı değildir ki Gül Hanım aktivist olmak. Gazetecilik değil o. O başka bir şey. O başka. O bu şuna benziyor işte. Hani burada hep tartışmasını yaptığımız şey. Gazeteci muhalif olur. Yok ya böyle bir şey. Gazeteci gazetecidir. Gazeteci görevi gereği sorgulamak zorundadır. Bu onu muhalif gösterir zaten. Çünkü iktidar sahipleri, hani hep söylediğim gibi bu AKP değil. Yarın hayalinizdeki en baba iktidar gelse de aynı şey olacak. Onlar da gelse, sen onun yaptığını sorguladığın için, bakın onun yaptığını sorguladığın için muhalif görüneceksin. Serhat Bey, hop silindi. Sizin de, ya tam sonunu görmedim ama siz de mi beğenilmek istiyorsunuz falan diyor. Ya kardeşim bakın bu işi çıkarttığıma göre ortaya, birlikte bir şey yapalım dediğime göre, burada size sürekli sıralamalardan bahsettiğime göre, yer telaşı değil ama birlikte yaptığımız bir şey beğenilsin ve daha çok izlensin elbette istiyorum. Yoksa ben bunu evde de yaparım. Yani çok şükür eşim ve oğlum izlerler, yakınlarım var mesela, arkadaşlarım var. Biz kendi aramızda da yapabiliriz. Ciddi söylüyorum bak. Ama daha çok insan izlesin, daha çok insan görsün diye. Çünkü derdim şu, ya ben sadece işini yapmaya çalışan bir gazeteciyim. Sadece bunun dışında biçilmiş bütün sıfatları reddetmeye çalışıyorum. Yok kardeşim öyle bir şey. Yok. Ben gazeteciyim, işimi yapmaya çalışıyorum. Ben bunu daha önce ana akım medyanın içinde farklı yerlerde yaptım. Muhabir olarak çok uzun süre yaptım, yönetici olarak yaptım. Ama şimdi sana bu iş yaptırılmıyorsa, bak o zaman önünde iki seçenek kalıyor. Herhalde bir 4 yıl önce falan, 3-4 yıl önce konuşmuştuk. İki seçenek var. Ya söylendiği gibi İzzet-i İkbal ile çekileceksin ya da diyeceksin ki hayır kardeşim ben bunu yapacağım. Ben bunu yapacağım diyorsan iki yol var önünde. Ya bu ana akım medyaya devam edeceksin ya da diyeceksin ki ben yeni bir yol bulacağım. Yeni bir yol bulacaksan yine önünde iki tane. Yok o meşhur fıkradaki gibi biri tuvalet kağıdına çıkmayacak, merak etmeyin. Yine iki yol var önünde. Bunlardan bir tanesi yeni yolu gerçekten yeni bir şeyle icat edip ortaya çıkartmak. Ya da yenilik yapan insanlardan bir tanesinin, bir grubun yanında olarak onlarla bir şey yapmak. Ben bunu yapmaya çalışıyorum. Ve burada beğenilme telaşı değil. Ama evet, birilerinin önüne çıkartıyorsam, birilerinin beğenmesi beni tabii ki mutlu eder. Şu İstanbul Sözleşmesi ile ilgili demin biri söyledi. Ya ben bunu söylemekten bıktım ama niye şaşırıyorsunuz ki? Bakın bir siyasal İslamcıdan daha iyisini, daha değişini beklemek çok büyük ve ham bir hayaldir ya. Ya kardeşim bunun en büyük örneği ne biliyor musunuz? Bunu söylediğim zaman bozuluyor insanlar. Yani bozulsun ya. Bozulsun. Ne yapacağız biz çok mu ya? Hayır. Ya kardeşim bunu anlatacaksın. Bakın gezi sırasında yeryüzü sofralarının kurulduğu dönemi hatırlayın. Neydi o? Ramazan'a denk geldiği için orada insanlar iftarını rahat yapabilsin diye, birlikte oturup bir şeyler yiyebilsinler, oruçlarını açabilsinler diye kaldırımın üzerine uzun sofralar kuruldu. Ama neydi oradaki sofralar? Öyle balın, böreğin, geyik etinin havada uçtuğu falan bir yer değildi. Ne bulunduysa onlar oturuldu, yenildi hep beraber. Değil mi? Bütün bunlar bu kadar din için, hani kardeşlik içinde geçerken İhsan Hoca, İhsan İlla Açık, ya daha üzerinden kaçıncı ayda hatırlamıyorum, mini etekle ilgili saçma sapan bir söz söyledi, hatırlıyor musunuz? Yani bu görüntü hoş değil. Bak kendi açısından baktığın zaman o tutarlı. Onun anlayışının içinde bu olacak. E senin anlayışının içinde de şu olmamalı. Ulan biz ne güzel oturduk beraber iftar yapmıştık ya, nereden çıktı bu? Kardeşim bu hep olacak. Bu hep olacak. Hayata nereden baktığınla alakalı. Oğuzhan Asiltürk'ün bu sözü söylemesine şaşırmayın. Oğuzhan Asiltürk'ün muhabbeti buradan açmasına da şaşırmayın. Çok eski bir kurttur kendisi, baba kartaldır, öyle anılır. Bilerek yapıyor bunu. Bu ne biliyor musunuz? AKP'ye bizimle birlikte eğer bir koalisyona gideceksen, yani saadetin içinden bir kanat kopartacaksan bunu söyleyeceksin birader diye geliyor. İstanbul Sözleşmesi yok. Niye? Ya hep anlatıyorum işte. Çünkü bu adamların, bütün dindarların, bak bütün koyu dindarların, hayata böyle bakan insanların kadınla bir problemi var. Bunun İslamiyet'le bir alakası yok. Her dinde böyle. Her dinde böyle. Değişmiyor bu. İstediğin, aklınıza hangi din geliyorsa bakın. Ya eşitlik üzerine dayanmalı değil midir kardeşim? Bizim derdimiz, telaşımız bu değil mi? Kadın, erkek fark etmez ki. Dünyanın yarısını oluşturuyorsa hayatın da yarısını oluşturuyor demektir. E o zaman eşitlik zaten, kafa kafayasın. Neyin telaşındasın yani? Ama bakış bu değil. Çünkü kadın öğretir yap. Kadını erkek yapabilir ama kadın öğretir. Gelenek haline getiren kadındır. Yani bir toplum değişecekse kadın üzerinden değişir, erkek üzerinden falan değişmez. Erkek yapar, belki ilk adımı atar. Tamam ama kadın öğretir, nesiller arasında bunun geçişini sağlar. Hep böyledir örnekler. O yüzden bu adamların kadınlarla sıkıntısı var kardeşim. Her gün en az bir kadının öldürüldüğü bir ülkede İstanbul Sözleşmesi'ni tartışıyor olmak gerçekten çok büyük bir ayıp ve utanç vesilesidir. Hep beraber bunu savunmak zorundayız önce. Ayıp ve utanç vesilesidir. Bunun hala tartışılıyor olması. Hala geleneğin, göreneğin ortaya çıkar. Ya yerin dibine batsın sizin geleneğiniz. Siz de batın yanında. Her gün en az bir kadın öldürülüyor. Ve o kadınlar öldürenler eşleri, kardeşleri, oğulları, babaları, amcaları, abileri, yakınları öldürüyor, sevgilileri. Bir erkek öldürüyor onları. Bunun olduğu bir ülkede nasıl konuşulur ya? Ya şunu söyleyebilmekten utanması lazım insanların. İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırıyor. Ben şaşırmadım. Hiç şaşırmadım ya. Bekleneni yapıyor. Malumun ilamı denilen şey bu işte. Zaten öyle olmak zorunda. Bence böyle yani. Buyurun devam edelim. Bir gün post-truth hakkında konuşmanızı duymak isterim. Efkan Yokuş. Yani neyi duymak istiyorsunuz bilmiyorum ama ya şu, bununla ilgili zaten bir konuşma İzmir Gazeteciler Cemiyeti ile birlikte yapılan şu toplantının içinde bir parça anlattım. Post-truth denilen şey bana kalırsa ya bir takım kavramlar çıkartılıyor. Bunlar bazı gerçeklerin gizlenmesi işine yarıyor. Onun için mi çıkartılıyor bilemem. Ama post-truth da bunlardan bir tanesi. Çok seksi bir ifade konuyor orada. İşte gerçeğin ötesine geçtik. Biz artık gerçeğin bile ötesine. Bayağı düpedüz yalan konuşuyorsun aslında. Yalandan bahsediyorsun. Bak post-truth mu istiyorsunuz? Yani bu dönemde hani gerçek ötesi bilmeyenler için söyleyelim. Bu dönemde özellikle yaşadığımız şu pandemi koşulları içinde gerçeğin ötesinin tartışılması tam anlamıyla yalanın telaşı aslında. Nedir o? Dünya Sağlık Örgütü'nün başkanı Ghebreyesus, biliyorsunuz adam bir ifade kullandı. Hakikaten çok ağır bir ifade aslında bu. Dedi ki biz burada bir yandan pandemiyle uğraşıyoruz, bir yandan da bunun söylem boyutuyla uğraşıyoruz. Yani insanlar öyle büyük yalanlar uyduruyorlar ki çıkışından itibaren. Hani bu yarasadan geçmedi, laboratuvar ortamında oluşturuldu, işte 3. dünya ülkelerine satıldı, 65 yaşın üzerindeki insanlar ölsün isteniyor, bunun için yapılıyor falan. Bu öyle bir bakış açısı getiriyor ki bundan bir adım sonrası işte bizim soytarılar çıkıyor ortaya. Hayır yani. Sarıgın şey ve yapacaksın gelecek o ne olacak ki bununla çek şeyi çek ve hiçbir şey olmayacak. Var ya o dingiller. Onlar çıkıyor televizyonlara. Kemik suyuna çorbayı kaynat hiç bok olmaz ya. Ya ne olacak en fazla 300-500. Ya her yıl zaten dünyada en az 1 milyon kişi ölüyor. Hacı abi 2,5 milyon oldu. Ha ol çok ölmüş ya Allah rahmet eylesin. Bu tipler var ya ikinci adım onlar. Üçüncü adım aşı karşıtlığı başlıyor. Aşı karşıtlığının içinde bilmem ne varmış olmayalım ölürüz. Kısırlaştırmak için yapıyorlar zaten ya falan filan. Çizgili tişörtlü abiler var hani kahvede böyle ohel oynarken, kağıt vururken konuşanlar. Hatırladın sigara paketi, tarak, nüfus cüzdanı o abiler. Senin post-truth dediğin kavram buraya gidiyor. Tartışmaya başladığımızda bu değildi ki kavram. Gerçeğin ötesine geçebilmek. Ama burada asıl olan hikaye şu. Gerçeğin üzerine yeni bir şey bina ediyorsun sen. Ve onu diyorsun ki aha bu gerçektir. Değil kardeşim. Değil. Dokunuyorsun bir yandan da. Mücadele alanı çok genişliyor. Buyurun. 2,5 milyon kişi üstelik eve kapandığımız halde bir de kapanmasak. Kafa olarak mı? Devam edelim. Düz dünyacılar var. Vallahi düz dünyacılar var. Ara ara yazıyorlardı eskiden. Şimdi yazmıyorlar hiç bana. Vallahi küstük galiba. Kanal İstanbul projesi hiç konuşulmuyor. Para bu kadar mı bitti? Yok. Daha önce biz bunu konuştuk zaten. Günlerdir insanları aşılıyorlar. 3 milyon doz aşı bitmedi mi? Yenisi de gelmedi. Vallahi dün geleceği açıklandı ya. 10 milyon dozun kalanı. Ya çok acayip bir ifade. Dün kim yolladı? Bir saniye bir durun. Bir saniye bir durun. Nasıl bulurum ben onu? Şu bir tane şey açıklaması var yani. Aşıya ilişkin olarak hocanın yaptığı bir açıklama var. Diyor yani aşının şu kadarı gelirse Mart'ın 15'ine kadar olursa Almanlarla İngilizler 2028'e kadar oynadıkları 4 maçta berabere kalırlarsa bu arada Papua Yeni Gine'de beklenen iklim koşulları gerçekleşirse kesin yırttık gibi. Hani anlatıyor ya. Ya inşallah olur bunların hepsi. İnşallah biz Mart'ın 15'inden sonra çok rahatlarız. Ya buna üzülür mü insanlar? Lan ucunda ölüm var. Gerizekalı olmak lazım buna sevinebilmesi için bir insanın. Harbiden büyük gerizekalı olması lazım hem de. Ölüm riski sende de var. Ama insanlar mesela dün oluşturulan şu hashtag içinde hani Z kuşağı dinle, Z kuşağı bilmez var ya bunu yazmış. Bir tanesi bana şöyle yazmış bak diyor ki yol yaptılar onu da beğenmediniz dalga geçtiniz. Havaalanı yaptılar. Oğlum hakikaten mi gerizekalısınız ya? Bak havaalanı yaptılar diyorsun. Dünyanın en büyük havaalanını yaptık. İlk yalan biliyorsun. Sonra ortaya alakası yok. Denildi ki Avrupa'nın da demeyelim ama büyük bir havaalanı yaptık. Peki bu arada bizim tarihin derinliklerine şutladığımız havaalanımız İstanbul Atatürk Havaalanı'nın havalimanı ne oldu? Pistleri kırıldı, pandemi hastanesi orası burası içine edildi. Ne oldu? Mesela isteniyor ki bunlar konuşulmasın. Z kuşağı denilen insanlar, bak şundan çok emin olun. Yani ben de onlardan bir tanesiyle birlikte yaşıyorum çok şükür. Allah ömür sağlık versin hepsine. Eskilerin en güzel duasıdır. Bayılırım. Allah iyilerle karşılaştırsın denir ya. Hakikaten en güzel duadır. Hepsi iyilerle karşılaşsın. Ya o Z kuşağı var ya, bu söylediklerini hakikaten kusura bakmayın ama kıçıyla gülüyor ya. Kıçıyla gülüyor hem de. Yani bakıyor o çocuklar var ya, dünyaya o kadar hızlı ulaşıyorlar ki. Bu anlattığınız yalanları yiyebilecek bir grup, çok küçük bir grup kaldı sadece. Kalanlar yutmuyor bu numaraları. Ciddi söylüyorum. Ya en basitinden insanlar şunu düşünüyor. Bak çok basit bir örnek vereyim size. Çok basit bir örnek. Aklınızda bulunsun. Dün benim de arkadaşım aynı zamanda, çok da sevdiğim bir dostum aynı zamanda. Tam yazdığıyla söyleyeyim de size. Çok komik bak. Sevgili Taylan Yıldız. İstanbul Belediye Meclis üyesi aynı zamanda. İyi Partilidir kendisi. İnternetçi abi biliyorsunuz. Hani o var ya, bunlar Pontus falan deyip sonra geri adım atan gevrek gevrek gülen tip, onun söylemeli. Taylan Stanford'dan doktoralı bir abidir aynı zamanda. İnternetçi. Hani bir Stanford'da okuduk adam öyle bir şey değil. Hakikaten iyi bir adamdır Taylan. Gencecik bir, acayip zeki bir heriftir. Acayip zeki. Silikon Vadisi'nden gelme bir yönetici aynı zamanda. Bir dünyayı bilen bir adam. Şimdi Taylan'ın bir tane takıntısı var. Ciddi takıntı ama bu. Taylan diyor ki bak kardeşim, internet öyle bir haktır ki senin bütün dünyaya ulaşımını sağlar. Ve sen genç insanlara bunu vermek zorundasın. Niye? Çünkü dünyayla yarışabilmeleri için eşit koşullarda olmaları gerekiyor. Eşit koşulun sağlanabilmesi de bugünün koşullarında en önce internetle başlıyor. Nereden biliyoruz? Pandemi koşullarında gördün mü interneti, önemini? Şöyle bir şeye taktı Taylan. Diyor ki İstanbul'da metroda internet olmalı kardeşim. Kesinti olmamalı. Şimdi bunu anlatıyor. Biliyorsunuz tartışma da buradan çıkmıştı. Abi internetçi abi falan diye boş konuşan tip var ya. Onun söylediği. Dün Taylan bir şey yayınladı. Ne denir? Tweet attı. Dedi ki bu tweet'i size yerin 40 metre altından İstanbul metrosundan gönderiyorum. İstanbul Belediyesi'nin ücretsiz ve süper hızlı Wi-Fi altyapısını denetliyoruz. Abi altına yazılanlara bir bakın ya. Bir bakın Allah aşkına. Yani çocukların buna nasıl baktığını görün. Ondan sonra Z kuşağı ile ilgili bir daha düşünün. Hani bir şeyler sokuşturmaya çalışıyorsunuz ya. Kemal Bey bilsin bunlar, Z kuşağı bilmiyorlar bunlar. Allah, sallayan yok sizi ya. Çok açık söylüyorum. Sizi sallayan yok. Sadece güldürüyorsunuz kendinize. Farkında değilsiniz bu çocukların. Onların hayal dünyasının, yaşamı nerede kurduklarının, nasıl bir hayat inşa ettiklerinin farkında bile değilsiniz. O kadar geride kaldınız ki. O kadar geride kaldınız. Artık o kadar böyle çapsızlığa doğru koşuyorsunuz ki, koşar adım gidiyorsunuz ki hiçbirini hatırlamıyorsunuz bunların. Asla. Siz hala aynı yerde debelenip duruyorsunuz. Bakın gençler burada. Yani yer altında. Hoşlanmayabilirsin kardeşim. Toplumsal sorunlara duyarsız bu bebeler. Yok. Hiç alakası yok. Sadece senin benim gibi tepki vermiyor. O anlayışla girmiyor. Ama seni asıl ilgilendiren ne biliyor musun? Antonio Tarantino Rumuzlu izleyicinin yazdığı. Bak şimdi bu Z kuşağı çocukları arasında araştırma yaptığında hep aynı sonuç çıkıyor. Bu çocuklar Türkiye'nin geleceğinden umutsuz. Asıl sorunun bu olmalı senin. Niye biliyor musun? Bu çocuklar umutsuzluğa karşı bir şey inşa etmeyi biliyorlar. Kendi umutlarını yaratabiliyorlar. Çok yetenekliler çünkü. Çok yetenekliler. Bugün içinde boğuştuğumuz o teknoloji var ya. Sevgili arkadaşlarım, Anıl Ergin'le Volkan Nakiboğlu'nun yaptığı bir belgesel çalışması var. Freelance gazetecilik, tek başına gazetecilik. Dün Duvar'da da yayınlandı aynı zamanda. Ben de sosyal medyadan paylaştım. İzlediniz mi bilmiyorum. Bütün sosyal medya hesaplarımdan paylaştım. Orada insanlara anlatmaya çalıştığım bir şey var. Benimle birlikte pek çok gazeteci arkadaşım, çok sevdiğim insan, işte Zafer Arapgirli, Abdurrahman Antakyalı, tanıdığım bildiğim insanlar. Onlarla neden bu işi yaptığımızı anlatırken bakın ben şunu söylemeye çalıştım insanlara. Ben 50 yaşında, 50 değilim tam 46 yaşındaydım ama dayak yiye yiye teknoloji öğrenmek zorunda kaldım. Vallahi en açık ifadesi bu, dayak yiye yiye. Çünkü mecburdum. Bu alanda mücadele edeceksem, hele ilk olacaksam, çünkü öyle bir şeydi aynı zamanda. Biliyorsunuz ilk zamanlar işte, yani duvarlara tutunarak kafayı vura vura ilerledik biz. İlk yayınım benim 6 ay tepe üstü durdu ya, baş aşağı durdu YouTube'da. Anlattım ya size. Nasıl çevireceğimi bilmiyordum. Bilmiyordum kardeşim. Ama ben bunu zorlayarak öğrendim. Şimdi insanlar o teknolojinin artık ne kadar gerekli olduğunu biliyorlar. Ve ben bu alanda ilerlerken benim en büyük desteğim o zaman daha 12 yaşında olan oğlumdu. Çünkü onlar, bu çocuklar bu işin içine doğdular. Onlar biliyorlar. Nasıl kullanacaklarını da neler yapabileceklerini de çok iyi biliyorlar. Bizim bildiğimiz anlamda meslekler yok mesela onların hayatında. Ya bunu tartışmak çok zor. Çünkü kafalarımız çok almıyor. Ben de baba olarak aynı şeyi söyleyebilirim. Çok zor bunu tartışmak. Ama onların hayal dünyaları çok farklı. Başka başka şeyler düşünüyorlar. Başka başka alanlar, başka başka yaşamlar planlıyorlar. Ve bunlar, ha bu çapsız grup var ya. Hani yol yaptık. İşte o çapsız grup var ya. Yenilmeye mahkum. Çünkü bu çocukları kandırma şansı yok. Bu çocuklar yutmuyor ki bunu. Böyle boş beleş herifleri. Baktığı zaman kıçıyla gülüyor hepsine. Kıçıyla gülüyor. Ya bakıp diyor ki, lan bu kadar gerizekalı nasıl olabilir bir insan ya? Gerizekalı bu, bildiğin düz gerizekalı. Yani metroda internet, şunu düşünün, etrafınızdaki hani 2000 sonrası doğumlu herhangi bir gence lütfen gidin sorun. Deyin ki internette, metroda internet olmasına karşı çıkan bir insan sence nasıl bir insandır? Bak kalıbımı basarak söylüyorum, alacağın cevap, hani bir ara öyle bir yarışma vardı ya, 100 sokakta 100 kişiye sorduk. Bak 100 gence sor. Yüzünden 98'i diyecek ki gerizekalı, düz gerizekalı. Ve sen şimdi diyorsun ki biz Z kuşağına anlatalım bunu. Anlatsana bir Allah aşkına. Vallahi çok komik olacak. Ağızlarını kullanmadan kahkaha sesinin nasıl çıktığını hep beraber bir dinleyelim. Allah aşkına bir anlat ya. Hadi devam edelim. Evet demin kim yazdı görmeyeyim. Ve bu Z kuşağı sadece bu iktidarı görerek büyüdü. Bak bu çok büyük bir handikap. Ve bu çocuklar için hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadın sen. Sıfır. Tablet dağıtacağım dedin. İndirdin. Onu yapacağım yok. İnternet konuşuyorsun. Bıngıldağı sertleşmemiş ki diyor. İnternetçi abi. Al işte bak internetçi abi. Devam edelim. Mehmet Karadaş demiş ki bak elektronik ortamda bir sorunla karşılaştığımda problemi 13 yaşındaki oğlum çözüyor. Vallahi hiç şaşırmadım. Ben hala soruyorum Ali'ye işte bir şey tıkandığım zaman. Şu nasıl olur? Ya öyle bir yerden bakıp anlatıyor ki bana. Ya o bambaşka bir bakış açısı. Benim onu sağlama şansım yok bu yaşta. Mümkün değil. Mümkün değil. Biz öyle büyümedik. Öyle yetişmedik. Ya bizim hayatımızda bunlar yoktu ki. Saran İlgün Öcal Aldoğan. Valla isim konusundaki ısrarınızı özellikle takdir ettim. Ünsal Bey, Türkiye'de sosyal hizmet lisans mezunu olmadığı halde sosyal hizmet kadrolarına atananlar var. Sosyal hizmet mezunu arkadaşlar işsiz atama bekliyor. Siz de o gruptansınız. Umarım isteğiniz olur. Ama Çağla Kara, bak geçmişi anlatacaksak daha zararlı çıkacak olanlar söylüyor üstelik bunları. Çok ironik değil mi? Hoca efendileri falan var bunların. Çok doğru işte. Ya çok doğru. Ve herif bunu savunuyor ya. Bunu savunuyor. Ve hayatı, yani şöyle düşünüyor, şöyle zannediyor ki mesela internet olmazsa bunun yediği herzeler asla hatırlanmayacak. Yine böyle bir şansın yok ki senin. Yani internet öyle bir şey değil, gerçekten değil. Ya son günlerde böyle çok yaşanan bir şey var. Bu yayının da aynı zamanda hani başlangıcından itibaren hem en büyük destekçilerinden biri hem benim çok sevdiğim bir kardeşim aynı zamanda. İlk o ekonomist biliyorsunuz Ali Orhan Yalçınkaya. O uyandırmıştı daha önce. Bir sosyal haber tartışma, herhalde böyle demek lazım ya. Tartışma sitesi gibi. Reddit var biliyorsunuz değil mi bunu? Şimdi Reddit'te örgütlenen bir grup Amerika'da borsayı salladı. Ve borsa içinde buna böyle short term yatırımcı deniyor. Kısa dönemli yatırım yapan bir takım fonlar var. Bu fonlar nasıl çalışıyor biliyor musunuz? Çok basit anlatmaya çalışayım size. Çok basit, en basite indirgenmiş haliyle. Bunlar bir takım sallantıda olan şirketleri küçük yatırımlar yapıyorlar. Tamam mı? O şirketlerin sahibi oluyorlar. Ve bu şirketlerin fiyatlarının iyice düşmesini bekleyerek insanların satın almasını sağlıyorlar borsada. Bunlar yükselecek. O fonların içinde varlıkları yükselecek falan. İnsanlar yatırım yapıyor. Bunlar da hisse senetlerini daha da değerini düşürüyorlar, düşürüyorlar. Zaten batmak üzere olan şirketler bunlar. Düşürüyorlar, düşürüyorlar. Mesela sizin atıyorum 5 dolardan aldığınız hisse senedi 1 dolara düştüğü zaman sizden geri alıyorlar. Bu kadar büyük kar ediliyor. Reddit üzerinden örgütlenen bir grup öyle bir operasyon çekti ki Amerika'nın en büyük fonlarından bir tanesini iflasa sürükledi. İnanabiliyor musunuz hikaye? Milyar dolarlık bir fondan bahsediyorum. Salladı ve iflasa sürükledi. Nasıl? İnsanlar artık birbirlerine ulaşabiliyorlar. İnsanlar artık birbirlerine ulaşabiliyorlar. Organizasyonun başka boyutları var. Ve bak böyle bir şeyin yaşandığı bir ortamda dingilin teki düşünüyor ve diyor ki hey internet la bu. Gördün mü interneti? Olay Amerika'da geçiyor. Dünyanın en büyük fonlarından bir tanesini sallayıp yere vuruyorlar. 50 bin dolarla ilk 50 bin doları buna ilk uyanan kişi. Nasıl yapıyorlar? Onu da anlatayım size. Çok basitleştirerek anlatacağım yine. Teknik detayı çok fazla ama aklınızda belki gördünüz bunu. Lan bu nasıl oluyor dediniz. Şöyle oluyor. Hani o değer düşürülüyor ya. Siz organizasyona giriyorsunuz bir grupla. Siz diyorsunuz ki yo biz bunu düşük değerden alalım tahtayı yükseltelim. Tak tak tak tak tak tak bir vuruyorsunuz. Hisse senedi atıyorum işte 5 dolardan o 5'ten 1'e düşürüp alacak ya. 5'ten 1 çıkıyor 400 dolara. Bu sefer şirketin sahibi papazı buluyor. Çünkü fona parayı yatıran o. Parayı yatıran ama şirket başkalarının eline geçmiş durumda. Borçlu çünkü açığa yapıyorsun bu işlemi sürekli. Sonra down diye dünyanın en büyük kuruluşlarından, en büyük fonlarından bir tanesi çöküyor. Ve bütün bunlar birbirini görmeyen insanlar arasında yaşanıyor. Ve bakın bunun yaşandığı bir ortamda bir daha söylüyorum. Dingilin teki internetçi abi he diye gülüyor. Anlatabiliyor muyum? Sen o yüzden Z kuşağına ne anlatırsan anlat. Ama emin ol kulağıyla dinlemeyecek seni. Ondan emin olabilirsin yani. Çok gülecek o arada. Çok güldüreceksin çocukları. İyi bir şeydir bu ya. Çocukları mutlu edeceksin. Bir fenalığı yok. Müge Tiryakioğlu fotoğraf yollamış. Latte de sizinle serbest uçuşta sorularını Bilal'e iletecekmiş. Ya bu kedilerle senin durumun nedir diye çok sık bana mesaj gelmeye başladı. Şöyle benim bir kedim yok. Evcil hayvan beslemiyoruz. Besleyebilecek bir ortam olduğuna inanmıyorum ben ama çok acayip bir şey. Kedisi olan dostlarımın söylediği şeyler bunlar. Ben bilmiyorum, anlamıyorum ama evet yani çok sayıda böyle kedinin izlediği fotoğraf zaman zaman hep de ben paylaşıyorum bunları. Özellikle yapmaya çalışıyorum. Kedilerin ses tonundan çok etkilendiğini, ses tonunu sevdikleri bir insanı uzun süre dinleyebildiklerini söylediler. Bilmiyorum, herhalde öyle bir şey. Sağ olsunlar. En son gelen fotoğrafta işte Latte'nin fotoğrafı. Şimdi sosyal medyadan ben de yaydım. Hadi bakalım. Devam edelim. Bir yandan da YouTube açıyorum. Devam edelim. Ya. Mehmet Karadaş demiş ki yani demin söylemişti 13 yaşında oğlum. Aa, bir de üniversite mezunuyum ama oğlum benimle sürekli köylüsün baba diye dalga geçiyor. Yani benzer ifadelerle olmasa da zaman zaman o dalgaya maruz kalıyoruz hepimiz. Normaldir. Damat nerede? Barış Gülçür. Vallahi bilmiyorum. Bak yemin ediyorum sevgili Barış kardeşim bilsem Allah çarpsın söyleyeceğim ya. Lan benden daha çok merak eden olamaz. Çünkü ilk ben söyledim bunu. Lan nerede bu adam? Hiç mi merak etmediniz? Hiç mi vicdanınız yok ya? Nerede lan bu adam? Betül Güneş Berkin'in davasına atanan hakim hakkında da konuşabilir miyiz? Şu dakika itibariyle o duruşma devam ediyor. 10.30'da mıydı? Kaçtaydı? 9.30'da mıydı duruşma? Ya kusura bakmayın saatler böyle kafamdan siliniyor ama. Ya adaletin Türkiye'de geldiği yer hakkında bence konuşalım Betül Hanım. Sadece o hakim özelinde değil. Çünkü böyle bir şey yaparsak hata etmiş oluruz. Biz öyle örnekler yaşıyoruz ki iktidarın yargıyı kullanma telaşı artık yargıyı kullanma yöntemine dönmüş durumda. Bambaşka metotlarla kullanılıyor. Ve bu en çok yargı mensupları tarafından bir tehdit olarak görülüp eleştirilmesi gerekirken en sessiz kalanlar onlar. Bana bu çok tuhaf geliyor asıl. Hani kendi mesleğiyle ilgili takıntısı olan demeyeyim ama ya evet ya bu meslek yapılabilir diye iddia ediyorsan kardeşim o zaman senin iyisini yapmak zorundasın diyen bir insan olarak ben yargı mensuplarının bu konuda çok daha aktif olmaları gerektiğini düşünüyorum. Ciddi söylüyorum, sıradan halkın bu konuda anlatabileceği çok fazla şey yok. O işin daha çok çilesini çekme boyutunda maalesef ortada. Çok büyük çile çekiyor hem de. Yargıyla yüz yüze kaldığı her anda zaten bunun gadrine uğruyor, o darbeyi yiyor sürekli. Ama yargı mensuplarının özellikle ya bununla ilgili daha aktif olmaları lazım bana kalırsa. Katar'da mali danışman diyorlar. Lan boğdurmuş olmasın harbiden. Bilemedim ki. Pinhan Çakır. Hayatımıza öyle bir girdiniz ki aile içinde lakabınız amca. Ne güzel işte. Ve küçük kızım geçenlerde doğum günü kartı yapmış bana. İçinde siz de vardınız. YouTube'dan alıntı yapmış. Aa ne güzel. Çok teşekkür ederim. Öperim gözlerinden. Sağ olsun. Sinan Tüten. Hocam 23 Şubat'ta jüri seçimi, 1 Mart'ta da celsesi var Halkbank davasının, bilginiz var mı? Yok. Hatta geçen hafta içinde orada gazetecilik yapan arkadaşların hesaplarını bir akşam aklıma geldi de yayın için hazırlanırken. Ya ne oluyor bu davanın tarihi falan. Gerçekten kaçırmışım çünkü. Bakmıştım, iyi oldu. Bu not şeyleri ben de koyayım. Tarihleri ben de alayım. Bakalım. Metehan Öztürk demiş ki Naci Ağbal Merkez Bankası herhangi bir politik değerlendirmenin içine giremez demiş. Naci Ağbal yönetim konusunda ne düşünüyorsunuz? Naci Ağbal yönetimi mi? Naci Ağbal yönetimi hakkında düşüncem yok. Düşüncem yok. Yok, düşüncem var, öyle bir yönetim yok. Naci Ağbal'ın şu anda yaptığı şey Merkez Bankası'nın, bakın şu aşamada alınmış bütün bürokratlarda dahil olmak üzere iddiayla söylüyorum. Merkez Bankası'nın başkanı olmasın. Ama Merkez Bankası'na göklerden gelen kararlar müdahale etmesin. Bütün bürokratları Merkez Bankası'nı böyle yönetir zaten. Ya orada çalışan herkes işini biliyor kardeşim. Herkes biliyor. Sıkıntımız bu değil bizim. Sıkıntımız ekonominin e'sinden anlamayacak kadar cahil olanların müdahalesi. Benim faizle başım hoş diyor. Olmasın. Ne yapayım? Böyle bir şey değil ki ekonomi. Ben seni sevmiyorum, görüşmeyelim diyebileceğim bir şey değil. Yani böyle eski sevgili değil ekonomi. Ekonomi bir bilim dalı. Gereklilikleri var. İşte koyabileceğin temel değerleri var. Çıkartabileceklerin ve bunun sonucunda bekleyeceğin bir şey var. Ama sen bunların içinde mesela Türkiye'de bütün bankacılık yönetimini, Murat Bozkurt'un yazdığı gibi, bütün bankacılık sistemini böyle abuk sabuk bir duruma çevirirsen, mesela kamu bankalarına tuhaf tuhaf tipleri atarsan geleceğin yer burası işte. Bankacılık sistemi sallanacak. Merkez Bankası bütün bunların da üzerinde duracak. Bak bir daha söylüyorum. Merkez Bankası'nın başını alın, tamam mı? Kimse olmasın Merkez Bankası'nın başında. Sadece var olan sistem içinde, var olan çalışanları yönetsin. Şu anda Merkez Bankası bugün yapılanı yapar zaten. Siyasi müdahaledir burada sıkıntı olan. Ve anlamayan biri müdahale ettiğinde de böyle oluyor. Benim alanım ekonomi. Hayır, benim alanım ekonomi. Bak duruyor orada. Benim alanım ekonomi kardeşim. Biliyoruz da konuşuyoruz. Devam edelim. Optima'nın son yaptığı araştırmayı gördünüz mü? Atilla Temizkan. Görmedim. Bilmiyorum. Maillere de bakalım. Bir yandan da mail geliyor çünkü. Onlardan da bir iki tane en azından görelim. Ne yazılmış, ne edilmiş. Ali Ozan Salman bak mesela. Demiş ki ben kaçırmış olabilirim ama Ankara Sanat Tiyatrosu hakkında bir gelişme var mı? Bir de birkaç gündür GameSpot denilen bir şirketin hisseleri. Demin anlattım ya işte. Evet, Ali Ozan Bey, şu var Ankara Sanat Tiyatrosu hakkındaki gelişme. Şöyle söyleyeyim. Aston, benden takipçisiyim bir yandan. Aston'ın bir takım oyunları, oyunlara ilişkin işte online biletleri falan, onların organizasyonla satın alınması sonucunda hem Büyükşehir Belediyesi'nin hem Çankaya Belediyesi'nin girişimleriyle, yani hem Mansur Yavaş'ın hem Alper Taşdelen'in girişimleriyle şu anda kira sorunu çözüldü Aston. Ama orada kalıcı bir çözüme ulaşılabilmesi için hala görüşmeler devam ediyor. Ama en azından şu var, Artık öyle sıkıntılı bir durum yok. Zaten Bilkent sahnede aslında oyunlarına devam ediyor. Ama o binadan en azından var olan eşyanın çıkartılmasıyla, atılması, kapının önüne konulmasıyla ilgili bir durum yok. Yani merak etmeyin, ben de bunun takipçisiyim. Şu şeyle ilgili görüyorum, yani başlıklarından görebiliyorum. Balenin spor değil bir sanat dalı olarak kabul edilmesiyle ilgili. Ya sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Bale dünyasından isimler çok mahcup edecek mesajlar yazmışlar beni. Sağ olsunlar. Estağfurullah, ben sadece yapılması gerekeni yaptım. Yani biz burada gerçeği konuşan, gerçeğin peşinden giden insanlarız. Tek derdim hakikat diye çıkıyorum ben ortaya. Bu yayını izleyenler de öyle, farklı görüşlerden insanlar. Ama sonuçta konuştuğumuz şeyin ne olduğunu biliyoruz biz. Yani bale bir spor falan değildir. Bunu düşünmek gerizekalılıktır. En temel şey bu. Öbürü, ondan sonrası, vallahi çok konuştuk. Ben sadece olması gerekeni savundum. Bir adım atıldı içinde. Çok mutluyum. Zerre kadar payım varsa sadece gurur duyarım bundan. Onun dışında bir özelliği yok. Bakalım şuradan. Sevgili Onur'un, bak Onur Kavalcı'nın, biz Onur'la Kadir Has'taki bir sunumda podcast zirvesi yapılmıştı. Geçen, önceki seneydi galiba. Abi artık tarihler de hep birbirine girdi. 2019'da Kadir Has Üniversitesi'nde bir podcast zirvesi yapılmıştı. Oraya katılmıştım ben İstanbul'da. Orada tanışmıştık. Onu hatırlatarak girmiş. Diyor ki şu boğaz içinde olanları unutturmamak lazım abi diyor. Çünkü sen hatırlatıyorsun, orada yapılanın yanlışlığını da söylüyor ama insanlar sanki haberin sıklığı giderek düştüğü için unutmaya yakınlaştılar. Ben diyor 2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi'ne girdim. Mersin Tarsus ilçesinden ilkokul mezunu bir anne ve görme engelli bir babanın çocuğuyum. Ben diyor ajitasyon yapmak için söylemiyorum. Elitmişiz ya diyor. Onun için özellikle söylüyorum. İlkokul mezunu bir annem ve görme engelli bir babam var benim. Ben Boğaziçi'ne girdim. Çalışıp didinip kazandım. 6 yıl sürdü öğrenciliğim. Yurt, okul, nakit ve yemek burslarıyla senelerce bu okul yaşattı ve okuttu beni diyor. Ben böyle yaşadım. Şimdi bu okula bir gönül bağım var benim. Ben hala ne olup bittiğine bakıyorum. Lütfen sen de sessiz kalma. Merak etme. Yani onun böyle bir şey olmayacak. Burada ilk gün ne söylediysek devamında da takipçisi olacağım. Yani yapabildiğim kadarıyla, elimden geldiğince. Aygün kadın da olabilir, erkek de olabilir. İkisi de var çünkü Aygün tındım. Bakalım ne anlatmış. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ya valla. Yok, çok özel değil ama. Peki şöyle. Yani siz görmüyorsunuz tabii şu anda da. Şu hani yayının başında da konuştuk ya. Sol açık rumuzlu, sola cenk rumuzlu izleyicinin yaptığı, sevgili Bülent'in yaptığı bir takım videolar var. Kısaltılmış, bu yayınlardan alınmış ve işte sonuncusu da bu, hani AKP öncesi Anadolu'da yaşam, biz hani önümüzde arkamızda birer çınar yaprağı, çok zengin olanlar da iki tarafta ama normalde tek tarafta bir çınar yaprağı bağlıyorduk kıçımıza ve böyle bir direğin etrafında ateş yakıp dans ediyorduk biz, öyle AKP kurulana kadar. 2001 yıl Ağustos'unda kuruldu AKP, bir anda aydınlandık, işte teker bulundu, pusulanın icadı, barut gibi boktan icatlar oldu, insanoğlu savaşlara girdi falan filan, salgın hastalıkların yayılımı. Onun öncesinde avcı toplayıcılığa kadar bile gelememiştik biz, hiçbir şeyimiz yoktu. Böyle sığır gibi yaşıyorduk. Sonra geldiler, yol molu yaptılar. En son Göbekli Tepe'de, biliyorsunuz, hepimizi şaşırtan, bütün dünya bilim çevrelerini o hayretten hayrete koşturan gelişme yaşandı. Göbekli Tepe'de ilk çıkan o yazılı belgenin üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi yazıyordu. Yani siyasetin icadı aynı zamanda böyle başlamıştı. Onda diyor, benim çok dikkatimi çeken bir şey var. Çok özel değilse, dilin konuşurken sürçüyor gibi geliyor bana. Doğru. Yani ya bu işi ben ve benimle birlikte Radyo Çocuk Saati'nde birlikte yapmaya başladım. Bütün arkadaşlarım, öğretenler şöyle bir şey yaptılar bize. O da bende takıntıdır. Eşim, dostum, arkadaşlarım çok iyi bilir. Ya yayın yapılacaksa yapılır kardeşim. Ağlayamazsın. Mümkünse ölmemen gerekiyor yayının varsa. Yayın yap, sonra ne yapacaksan yap. Mümkünse ölmemen gerekiyor. 2-3 şikayet edemezsin. Onun konuşulduğu dönemde, tam o dönemde, geçen yılın Şubat ayı çok hatırlamıyorum. O dönemde çok ciddi bir sıkıntı yaşadım ben. dilim rahat hareket etmemeye başladı. Yani özel mi? Evet özel ama bilin yani sonuçta çünkü çok insan söylüyor bunu. Yani Ahmet Bey de açıkça sormuş. Hareket etmemeye başladı. Benim işimi yapan bir insan için kabus bu biliyorsunuz. Bir süre ne yapacağımı çok fazla bilemedim. Ondan sonra işte kontroller, tetkikler falan çok acayip bir yere çıktı mevzu. Bir reflü sıkıntısı ama çok ciddi bir reflü sıkıntısı. Resmen hani çok basit takvim mantığıyla söylüyorum. Hani buradan atıyorsun aşağı tınk diye düşüyor ya. Burası boş bir hat. Şu ara olduğu gibi yanmış. Olduğu gibi. Ve o dönemde benim yaptığım yayınlarda dikkat edin dil takılıyor sürekli. Orada o videoda da var aynı şekilde o takılma. Buna ilk uyanan da sevgili Levent oldu. Kendisi de hani konuşma üzerine iş yaptı. Çok iyi bir oyuncu olduğu için. İlk Levent bana bir gün mesaj attı. Dedi ki senin dilinde ne var ya? Bir şey var. Doğru işte ilk onu anlatmıştım o dönemde. Ama sonra ben de o cumhuriyetin içinden, Lansor cumhuriyetin içinde yaşayanlara döndüm. Şimdi daha iyi, çok şükür toparlandı. Birkaç ay sürdü tedavisi. Ondan o. Ama çok insan sordu bunu bana. En son bugün de gelince artık yani söyleyeyim size merak etmeyin çok ciddi bir şey değil. İnsanlar ne sorunlar yaşıyor ya. Yani bu olsun gam. Boş verin. Nafiz Hoca'ya sorun. Çok şükür Nafiz Hocalık bir sıkıntım yok ya. Allah kimseyi Nafiz Hoca'ya mektup yazacak kadar acıya düşürmesin ya. Yani adam düşünsene babasını röntgenliyor. Tutup bir de mektup yazıyor. Daha doğrusu bizim ona inanmamızı bekliyor herif. Babam ikinci evliliğini yaptı ya. Tam da karşıdaki daire. Sabaha kadar ışığı yanıyor ya. Adam bunu yazıyor. Ruh hastası. Devam edelim. Haydi devam edelim. Buyurun buyurun buyurun buyurun. Buralardan. Ya bunlar hep konuştuğumuz konular. Ya ne çok soru gelmiş hakikaten. Bugün ekstra oluyor. İşte ne güzel dertleşiyoruz ya. Konuşuyoruz. Sonuçta beraber yaptığımız bir şey. Bir iş. Çok ya sağ olun. Çok teşekkür ederim ama diyorum ya yani dert bu olsun ya. Dert bu olsun. Eskiler derler ya Allah kimseye dermansız dert vermesin. Baş verin bunlar olur geçer. Şimdi şuradan YouTube'dan da bakalım. Hande Kısmet demiş ki ben dişinizde bir sorun var sanmıştım. Yok yok değil. Bakalım bakalım bakalım. Deneme amaçlı yazsaydınız bari Nafiz Hoca'ya. Sizce yayınlanır mı o mektup? Vallahi bir gün ona bir mektup yazacak olursam emin olun anlarsınız. Vallahi anlarsınız. Ben de burada anlatırım zaten size. Özgür Akbay. Kulübe hoş geldiniz. Reflü çok sıkıntılı. Hakikaten öyleymiş ya. Vallahi düşmanım aynısı. Yemin ediyorum yani çok acayip bir şey. Çok acayip. İnsanı hayattan soğutuyor. Uyku muyku hak getire. Ya o dönem öyle ağır bir şeydi ki. Gerçekten yani üst üste 3 gece hiç uyumadığımı biliyorum mesela. Böyle çok acayip. YouTube'da çok beğenilmesi mi önemli yoksa çok izlenmesi mi? Cihangir Avdan sormuş. Yani şöyle Cihangir Bey, çok beğenilmesi videonun önerilmesi açısından önemli. Çok izlenmesi de izlenme oranının yüksekliği de bu videolar reklam alıyor. Reklam açısından önemli. İkisi de aynı yani. Zeynep Hoca yazmış. Bakın Zeynep Candır sağ olsun biliyorsunuz hani edebiyat yorumlarıyla burada zaman zaman bahsediyorum. Nafiz Hoca'ya Freud'la yaklaşmak başlıklı bir makale güzel oldu. Vallahi hocam siz yapabilirsiniz. Psikanalitik yöntemle çözümlemesi Nafiz Hoca'nın. Acayip olur. Sibel Akın, Mesut Özil transferini futbol dünyası konuşamıyor. Herkes göbeğinden bağlı olduğu için siyasetçi konuşmuyor alan değil diye. Kim konuşacak bu büyük skandal transfer oyununu? Vallahi neyi kastediyorsunuz bilmiyorum ama yani ben bildiğim kadarıyla anlatıyorum işte. Kalanı vallahi beni ya hani ne demek lazım gerçekten bilmiyorum. Gerçekten fikrim yok ama ben size şunu söyleyeyim. Çok size tuhaf gelebilir ama Mesut Özil benim için öyle dünyanın en büyük futbolcularından biri falan hiç olmadı. Vallahi olmadı. O yüzden bir şey diyemem. Hakan Bilici eski pehlivan yerli kayada piyasada yok. En son bir izleyici mesaj atmıştı. Bulabilir miyim hocam? Ama yani geçen haftanın içinde çok zor. Şey diyordu. Ya Hüsa Bey yani adamı savunmak değil ama hesabında bir belge yayınladı. O açık öğretim lisesini bitirmiş. Yani tamam o diploma sahte olabilir ama ya iyi ama sevgili izleyici ne olur şunu unutmayın. Sahte diplomayla karşınıza çıkabilmiş bir adam, utanmadan bunu savunabilmiş bir adam. Sonrasında gerçek diplomayı almış bile olsa. Ya bunun sizce bir manası var mı? Allah aşkına ya. Yapmayın gözünüzü seveyim. Mehmet Oya, şu gündemden biraz uzaklaşma adına soruyorum. Bu sene Oscar ödülleri ne olur sence? Ünsal abi hiç aday olabilir denilen filmlerden izlediğin oldu mu? Yok ya. Vallahi bu sene ben film konusunda çok dökük durumdayım. Ama şöyle bir şey olacak. Yani biz mesela Kasım ayının ilk haftasını aldık. Ankara Uluslararası Film Festivali'nin bu yıl yapılacak olanını. Biliyorsunuz geçen sene 2020 yılında online yaptık. Ya daha doğrusu şöyle, online yayınladık. Biz yine açık havada yaptık törenimizi. Sağ olsun Esin Hoca, Esin Davutoğlu, Şenol bizimle birlikte çalıştı. Bu arada bu sene ben de film festivalinin aynı zamanda danışma kurulu üyesi olarak da, yani son 4 yıldır ben sunucusu olarak katkı vermeye çalışıyorum. Ama danışma kurulu üyesi olarak da çalışacağım. Esin Hoca da bizimle beraberdi. Sağ olsun bu sene de var. Onun ayarladığı tedbirler sayesinde biz sıkıntısız bir şekilde atlattık. Bu yıl orada yapacağız. Kasım ayının ilk haftası içinde yapacağız. Hani uluslararası o filmler beni biraz daha fazla ilgilendiriyor ama gerçekten çok dökük durumdayım. Ben hiç film izleyemedim desem yeridir. Çok utanarak söylüyorum bunu. Bayram Polat demiş ki Rojbaş trend topik olmuş, yalan değil, ilk aklıma siz geldiniz. Eyvallah. Ya geçen gün yine bir izleyici yazmıştı. Ya eskiden bu şeyleri, günaydın ifadesini farklı dillerden söylerken başka bir cümle kullanırdın. İşte benim ülkemde konuşulan güzel dillerden başlamak üzere diye. Doğru söylerdim o zaman başında ama şimdi ne bileyim yani hiç aklıma tekrar gelmedi doğrusunu isterseniz. Ama evet yani benim ülkemin güzel dillerinden bir tanesiyle başlıyor. Bakalım. Meltem Seyfelioğlu ama üniversiteye sahte okul diplomasıyla kaydolmuş yani geçersiz. Tamam işte doğru söylüyorsunuz Meltem, söylediğim bu. İşin sahtekarlık boyutunun ötesinde zaten bununla üniversite okumuş adam. Olmayan bir diplomayla sonra lise bitirmiş. Yavuz Selim Toramans, ortada skanda falan yok, skandal falan yok, Fenerbahçe transfer etti. Yavuz Selim Toramans, vallahi doğru. Muzaffer Tezcanlı, ya yine bir kahverengi çorap kılıklı adam der. Ya adam sizi de ne çağrıştırıyor? Ben de hala aynı şeyi çağrıştırıyor herif. Gerçekten adamı gördüğün zaman, bak böyle, ben ailemle birlikte okudum, ailemin yanında okudum yani Ankara'da. Hayatım hep öğretim hayatım, tamamı eğitim hayatım Ankara'da geçti benim. Ama öğrenci evlerinde çok kaldım, öğrenci arkadaşlarımın evinde. Çünkü hani o muhabbeti yaşamak lazım, herkesin yaşaması lazım. Öğrenci evlerinde, çok şükür o tarz şeyler giyen arkadaşlarım yoktu ama öğrenci evlerinde böyle alelacele yıkanmış çoraplar vardır. Varsa evin radyatörüne, yoksa sobanın bir kenarına doğru tutuşturulmuş böyle yamulmuş çorap var. Vallahi baktığımda bana direkt onun kahverengisini çağrıştırıyor adam. Bence öyle. Ahmet Yüzgeç, hazır özel sorulara girdik. Saçını uzatıyorsun değil mi abi? Ya uzatmak şöyle, bu pandemi hikayesi başladığından beri ben doğru düzgün berber ziyareti yapmadım. Yani arada düzelttirdim sadece. O açıdan da bıraktım gidiyor. Evet yani şöyle uzuyor artık. Uzasın bir ara düzelttir. Ne olacak ya? Aman bu olsun sorun. Fenerbahçe fair play aykırı bir davranışta bulunmadı. Kim söyledi ki bunu? Yani en azından ben söylemedim. Olay TV'nin KRT'yi satın aldığı haberini nasıl değerlendiriyorsunuz? Öyle bir şey mi oldu? Lan ben atlamışım ya. Yarın takımdan ayrı düz koşum var. Evet var. Yarın kaçta? Yarın saat 9.30'da Coşkun abi, Coşkun Aral, Yekta Kopan, Timur ve ben Timur'un YouTube kanalında takımdan ayrı düz koşu yapacağız. Hazırsanız koşmaya geleceğiz size. Ayda bir yapılıyor. Bununla ilgili çok soru geliyor. Diğer arkadaşlarıma da eminim geliyordur. Niye ayda bir yapılıyor? Anca hepimizin başka işleri var. Herkes çok koşturuyor. Biz de birbirimizi çok özlüyoruz. Ama anca bir araya geliyoruz yani. Oturup bunu yapabilecek. Çünkü Coşkun abi izliyor musunuz bilmiyorum. Habitat TV'de acayip güzel işler yapıyorlar onlar Timur'la. Yekta zaten koşturan bir adam. Yazıyor, çiziyor. Gün içinde bambaşka 1000 tane işi var. Benim ne yaptığımı burada görüyorsunuz zaten. Kafayı kaldıracak zaman yok. Biz ayda bir gün kendimize de ayırıyoruz aslında. Sağ olsun Timur o alanı açtı bize. Biz kendimize de ayırıyoruz o alanı. Çok rahat böyle rahat geniş geniş geziyoruz. Abi seni Giorgio Moroder'a benzeten oldu mu? Ya çok özür dilerim ama Giorgio Moroder kim? Bilmiyorum ki. Ya benim eksikliğim, kusura bakmayın. Fırat Tek, Ünsal abi Baronlar Savaşı Timur Hoca'nın kitabı tavsiyesi için çok teşekkür ederim. Bildiğin Netflix'e dizi olur değil mi? Hakikaten ama ya orada tabii Timur Soykan'ın yeteneğinde pas geçmeyin. Böyle şeyleri anlatabilmek çok zor. Hakikaten çok zor. Hep anlatıyorum ya. Ya ben mesela şunu çok seviyorum. Hakikaten bak mesela elimin altındaki kitabı göstereyim size. Ben Reşat Ekrem Koç'u okumayı çok severim. Niye biliyor musunuz? Tarihi hikayeleştirerek anlatabilmek çok özel bir yetenek. Çok özel bir yetenek. Çünkü bunu yapabildiğiniz zaman insanlara tarihi anlatabiliyorsunuz. Timur'un yaptığı hikaye, Timur Soykan'ın yaptığı bu kadar ağır dava dosyasını çıkartıp insanlara aklında kalacak şekilde, aklında kalacak şekilde tıkır tıkır anlatabilmek çok zor bir şey. O yüzden dava dosyaları, tutanaklar hepsini alt alta yazdığınız zaman Timur'un yapabildiğini yapabilmek büyük yetenek. Bence de alıp direkt Netflix'e senaryo yapabilirsiniz. Kurabiye Canavarı, James Heyman de kitap çıkarmış, bir siz kaldınız. Gelmem, o dolduruşa gelmem, yemez. Ne güzel işte, alın kitabını. Anlatıyor bakın, kahramanlar var ortalıkta. Adamlar anlatıyor. Hollanda, Hollanda, orada tarım bilmem ne. Nasıl tarım, eyvallah, tamam. Ya Bulkin çiftçisi ne yapar ya? Ne yapar? Bir Allah aşkına bir anlatsana mesela. Çiftçi nedir, nasıl yaşar? Mesela neden bizdeki köylü sözüyle Avrupa'nın köylüsünün sözü tutmaz? Aynı kelime değildir. Ve üstelik burada defalarca hani Jane Austen'dan da size anlattığım gibi hiçbir şekilde tutmaz köylü tanımları. Neden? Bir anlatsana. Neden mesela ana akım medyada yaşayan yerleşmiş bir insan neden bununla ilgili daha açık davranmaz? Soruyorum işte. Yani ben birine bit yavrusu diyorsam ya şöyle bir durum var ortada kardeşim. Bak, şimdi o bit yavrusundan, onun kanalını izleyenlerden çok fazla mesaj alıyorum ben. Ya adam diyor ki, ya onu da izliyoruz. İzle kardeşim. Ya şunu izleme denilebilir mi bir insana ya? Ya ne ayıp bir şey her şeyin ötesinde. Ne kadar ayıp bir şey. Ama şunu unutma. Bak burada mesela sana bir komedi, gülmece unsuru gibi geliyor ama burada ben isim işte arada böyle dınk diye gidiyor. Hani Sabancı Hanımefendi ile Güler Sabancı ile ilgili konuşup bir şey söylediğim zaman sen gülüp geçiyorsun. Bak ısrarla söylüyorum sana, o bit yavrusu Güler Sabancı'nın yaptığı ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanımız 8 Kasım'dan beri kayıp olan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Hazine ve Maliye Bakanımızla Güler Sabancı'nın o zaman kurduğu alkış ve bayılıyoruz ilişkisi hakkında tek cümle edemez. Niye biliyor musun? O onun sponsoru. Bir daha etkinliklerinde boy gösteremez. Onun yaptığı işlere onlar sponsor olmaz. Hı? Anlatabiliyor muyum? Aramızdaki fark bu ve ben bunu söylemekten vazgeçmeyeceğim. Vallahi. Bu pek çok insan için geçerli. Sadece şu değil ki, ya şu değil yani hikaye. Ya bunu işte burada ya sadece iktidarla bağlantılı değil, bu muhalefet için de geçerli. Öyle tipler var ki mesela CHP ile ilgili ağzını açamaz ya. Açamaz, HDP ile ilgili konuşamaz kardeşim. Israrla söylüyorum bak. Söyleyemez. Çünkü bağlantısı vardır. CHP'li belediyeden bir ihaleye girip mesela kitabını yayınlatacaktır oradan. Bir seminerinde konuşmacı olacaktır. Anlatabiliyor muyum? Vallahi benim zerre kadar umurumda değil. Zerre kadar değil umurumda. Parti bağı değil ki, insanların yaptıkları iş. İş önemli benim için. Belediye dediğin yerel hizmet ya. Daha ötesi var mı? Hangi partinin? Bana ne? Benim ondan bir beklentim yok. O zaman sen söyleyebiliyorsun. Ben söylüyorum ama o söyleyemeyecek. Bak ısrarla söylüyorum, söyleyemeyecek. Bu sadece tek bir bit yavrusunun işi değil yani. Oo, geldin mi? Gel gel. Gel. Ben sen benim sabrımı denediğini düşünüyorsun ama mümkün değil. Mümkün değil. Azuşan, yazı dili olarak çok sevdiğim Timur Soykan'ı. Değil mi? Ne kadar güzel işte ya. Bunu yazabilmek çok zor ya. Çok zor bunu anlatabilmek. Gerçekten çok zor. Bir yerden giremiyorsunuz. Yani sizi bir yerden alıyor. Mesela öyle bir noktada kalıyorsunuz ki. Çünkü orada hukuk diline bağlıyor mevzuyu. Ya okuma isteğiniz kaçıyor. Ya Timur resmen böyle o ilgiyi çok tepede tutarak götürmüş hikayeyi. Ya aslında sonuçta yazdığı. Düşünsenize dava dosyası yazıyor adam ya. Çok zor bir şey bu. Ama dava dosyasını hikaye gibi yazıyor. Onun için sıkça söylüyorum. Şöyle bir durum oluyor. Atalım da arkadaşı rahatlasın. Şöyle bir durum oluyor. Bazıları hikayeden tarih uyduruyor. Mesela dün sabah konuştuğumuz şu hani Aşık Veysel'in torunu hikayesi var ya. Çay var içersen, yol var gidersen, ben var seversen, yerim seni falan. Dedem böyle bir şey yazmadı. Ya benim dedem böyle biri değildi demek zorunda kalıyor ya Aşık Veysel'in torunu. Can Yücel şiirleri var mesela ortada gezinen. Bunlar değil diyorsun. Bazıları da hikayeden tarih uyduruyor. Hikayeden şiir uyduruyor. Ben sevmiyorum öyle insanları. Çünkü onlar gerçeği çarpıtıyor ya. Acayip çarpıtıyorlar ve iyi bir şeye yol vermiyorlar. Ama öbür taraftan işte ya Reşat Ekrem Koç'u yazıyor. Yazıyor yani öyle ayrıntılar okuyorsun. Ya hayatımda ilk kez duyduğum bir şey bakın sizinle de paylaşayım. Patrona Halil isyanı vardır yani. Ya önemli bir isyandır çünkü aslında insanlar 1730'daki bu isyanı biz hepimiz tarih kitaplarından nasıl öğrendiğimizi hatırlıyor musunuz? Aklınızda kaldı mı? Bakın tarih kitapları hep şöyle anlatır. İşte artık böyle lale devri, bir taraf zevk-ü sefa içinde yaşıyor, halk yoksullaşıyor, esnafın durumu perişan falan. Esnaf kepenk indiriyor, açmıyor dükkanlarını, tamam mı? Ve bir isyan çıkıyor. İsyanın başındaki adam patron Halil. Neden patron Halil? Patrona ne demek? Yani neden patrona deniyor ona mesela? Yani küçücük bir parça. Küçücük bir parça. Ama işte bunu ancak rahmetli Reşat Ekrem gibi tarihe vakıf bir insansanız ve bir kuyumcu titizliğiyle içinde geziyorsanız bulabiliyorsunuz. Kitabın içinde küçücük bir dipnot olarak vermiş bunu. Bu Erdem Yücel'in kitabında şeyden bahsederken Reşat Ekrem'den. Sonra ben dönüp Reşat Ekrem'in kitabını orada kitabın içinden Osmanlı Sultanları'nı okuyarak hayır alakası yok. Başakalem yazmış terzi. Hayır. Osmanlı'da bu Halil denilen şey ayaklanmayı başlatan kişi hamamcı aslında bu. Bir esnaf. Fakat onun öncesinde bu bir Levent yani donanma mensubu bir asker aslında. Donanmaya katılmış. Orada donanmaya hizmet etmiş insanlardan biri. Ve Osmanlı donanmasında gemiler, savaşa çıkacak gemiler sınıflandırılırken sırayla çıkıyor. Birinci sırada giden geminin adı Kapıdane. Kaptanı Derya'nın içinde olduğu gemi o. İkinci sırada gidenin adı Patrona. Ve bu Halil ikinci sıradaki geminin Leventlerinden bir tanesi. Adamın lakabı oradan geliyor. Şimdi diyebilirsiniz ki ya ne oldu bunu öğrendin hayatın mı aydınlandı? Yo. Hayır ama tarihin bir detayına vakıf olabilmek. İşin eğlenceli bir noktası. Bambaşka bir insanın da ilgisini çekebilecek. Ben adım kadar eminim. Adım kadar eminim. Bunu duyan biri ya ulan daha ne detaylar vardır kim bilir diye anlatıyor. Ya şu anda düşündü. Kafasında bir kıvılcım çaktı. Tam da yapılması gereken bu zaten. O yüzden böyle insanlara çok ihtiyacımız var bizim. Keşke daha çok yaşasaydı. Daha çok yazabilseydi. Yani çok sevdiğim insanlardan bir tanesi. Neden? Çünkü tarihi böyle anlatmak bir çok zor. İki yapabildiğiniz zaman çok kıymetli. İstanbul Ansiklopedisi'ni yayınlayabilmek, tamamlayabilmek için biliyorsunuz yarıda kalıyor ansiklopedi. Babadan kalma evi satıyor son olarak Reşat Ekrem. Ama parayı buluyor, ölüyor. Yarım kalıyor ondan sonra. Ve bu adam tarihi öyle detaylarla anlatıyor ki. Yani hayata bambaşka bir yerden bakmak zorunda kalıyorsunuz. Anlatılıyor işte insanlar bugün yazıyor. Ya çok basit. Benim yine Reşat Ekrem kitaplarından öğrendiğim bir detay. Ben de çok sonradan öğrendim. Evliya Çelebi nerelidir? Bilen var mı içinizde? Bak ben bunu etrafımdaki pek çok insana sordum. O kadar çok yerden bağladılar ki. Evliya Çelebi kimdir? Kimdir ya? Ya tarihçi bu adam ama. Evliya Çelebi. Evet. Acem miydi? Yok ya o Türkmen ben biliyorum. Türk evliya Türkmen ya ben bilmez miyim kardeşim? Arap ulan Arap. Yok ya Arnavutluk'tan gelmiş. Balkanlardan gelmiş. Evliya Çelebi nerelidir? Biliyor musunuz? Evliya Çelebi Unkapanı doğumlu bir İstanbulludur. İnsanlar bunu bilmek hayatınıza ne katıyor sizin? Bakın şunu katıyor. Yazdığı tarih var ya Evliya Çelebi'nin. Yazdığı tarih ki içinde palavrası çok boldur. Zaten Reşat Ekrem de anlatır onu. Palavrası çok büyüktür. Mesela gezip görmüş gibi anlattığı yerlerden bazıları Evliya Çelebi'nin aslında duyduklarıdır. Birinin anlattığını unuturur. Kalemi çok kuvvetlidir çünkü. Yardırır onu. Acayip güzel yazar hem de. acayip güzel yazar. Ama Evliya Çelebi çok iyi insan tartan, sarraf bir adamdır. Niye? Evliya Çelebi bir kuyumcunun oğlu aynı zamanda. Babası da bir esnaf ve beraber çalıştığı dükkanların içinde o kadar farklı kesimlerden insanlar var ki, çünkü kuyumcuların çok fazla insanla teması var. Kuyum işi yapmak zor. Değerli taş taşıyorsun, altın taşıyorsun, insanlarla birlikteliğin var. Çok fazla insan, çok fazla, çok fazla hayat tanıyorsun. Evliya Çelebi'nin tecrübesi bu. Sonra yaptığı seyahatler de buna bağlanıyor işte. Bu tarihi ancak bunu Reşat Ekrem gibi biri anlattığında anlıyorsun. Niye? Burada hep konuştuk ya. Bakın, bir konuyu anlatan insan eğer kendi de kitaptan öğrendiyse hiçbir bok olmaz onda. Anlattı fizikte, kimyada, biyolojide anlaşılır mı? Ben öyle yetiştim. Ya benim çok kötüydü fizik hocalarım. Hepsi birbirinden rezildi. Bak, gönül rahatlığıyla söylüyorum. O yüzden ben fizikten hiçbir zevk almadım. Hiçbir zevk almadım, anlamadım. Yıllarca. Ama eğer size feni sevdiren insan, ne güzel yazmış bakın Sezer Orhan. İstanbul Ansiklopedisi'nde bir madde araştırırken sonunu getiremezsin. Yanından başka bir maddeye gözün takılır, bambaşka yere götürür. Aynen bu işte. Aynen bu yaşanan. Reşat Ekrem okumaya başladığında seni kopartıyor. Çünkü bir yerden bir yere atlıyorsun, bir yerden bir yere atlıyorsun. Öyle detaylar var ki benim öğrendiğim, hiç aklımın köşesinden geçmeyen. Topkapı Sarayı'nın adı neden Topkapı Sarayı? Mesela bir kitabı var Reşat Ekrem'in. Topkapı Sarayı. Öyle. İlk adı o çünkü. Kim yapmış Topkapı Sarayı'nı biliyor musunuz? Yani ne önemi var? Bak, şöyle bir önemi var güzel kardeşim. Topkapı Sarayı, yayının son 1-2 dakikası ama çok çok güzel bir detay bu. Çok hoş bir ayrıntı. Topkapı Sarayı, Fatih İstanbul'u fethettikten sonra böyle 8-10 sene sonra yapımına başlanıyor. Uzun sürüyor. 1470'lerin herhalde sonuna doğru artık sarayın inşası bitiyor. Adı Topkapı Sarayı değil. Sarayı Hümayun. Topkapı Sarayı falan değil. Topkapı Sarayı adı 250 sene sonra konuyor. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam 3. Selim, herhalde 3. Selim'di. Padişah Sultan'ın adını yanlış hatırlıyor olabilirim. İçi o kadar büyüyor ki Topkapı Sarayı'nın. Her gelen sultan bir yerine bir şey ekliyor. Bir yerine bir şey ekliyor. O tarihi yarımadanın içinde dönmeye başlıyor Topkapı Sarayı. Şu andaki konumunu düşünün. Tarihi yarımadayı kaplıyor neredeyse. İşte saray burnu denilmesinin gereği o. Öyle bir yere geliyor ki artık boğazın dönüşü köşeye geliyor. Ulan saray var orada da, adı saray burnu kalıyor oranın. Ve eklene geliyor. 3. Selim döneminde, yanlış hatırlamıyorsam 250 sene sonra, o da en son artık bokunu çıkartıyor. Sahilin önüne ahşap bir saray daha yapıyor. Bak, ahşap koyuyor, ahşap. 1860-62 arasında bir yangın çıkıyor. O dönemde yangınlar çok fazla İstanbul'da. Bir yangın çıkıyor. Saray tamamen kül oluyor. Ha, detay şu. Yaptırdığı saraya Topkapı Sarayı diyor 3. Selim. Saray yanıyor. Saray yok. Baba, saray yok. Ama adı var. Topkapı Sarayı'nın adı Saray-ı Hümayun'un yerine geçiyor. Saray böyle anılmaya, koskoca bir yer böyle anılmaya başlıyor. Sence bu detay güzel bir detay değil mi? Ha işte bunu sana Reşat Ekrem gibi biri anlatabiliyor ancak. Çünkü biliyor. Çünkü üzerine çalışıyor. Çünkü üzerine çalışıyor. Ya uğraşıyor ya, adam uğraşıyor. Anlatabiliyor muyum? Yıllarca hayatının son döneminde kendinden yaşlı bir adam, ismi unuttum şimdi, Üsküdarlı çok ihtiyar bir adam buluyor. O detay anlatmaya başlıyor. Kendi hatırladıklarını, özellikle Üsküdar'ın tarihine, yani Boğaz'ın bu yakasına ilişkin hatırladıklarını anlatmaya başlıyor mesela. Onları yazmaya başlıyor. Düşünsene, birinci elden tanıklıkla yazıyorsun ya. Ve böyle bir üslubun var. İşte o yüzden mesela Reşat Ekrem Koç'u okumak benim için bu yüzden son derece önemli. Son derece önemli. Ya bayılıyorum, hakikaten bayılıyorum. Böyle zaman zaman kendime notlar alıyorum. Onunla ilgili. Ciddi söylüyorum. Notlar alıyorum çünkü benim hayatımı da acayip aydınlatıyor. Çok eğlenceli notlar bunlar. Tarihi anlamayı kolaylaştırıyor. Çok acayip kolaylaştırıyor hem de. Bunu yapabilen insanlar var. Gerçekten ben mesela zaman zaman yapıyorum işte. Özlem Hoca çok güzel yapıyor bunu, Özlem Kumrular. Onun zaman zaman seminerleri oluyor işte. Ben de o seminerlere, hatta en son kaçında, ayın 5'inde miydi? Ayın 5'inde galiba. Pardon, 2 Şubat Salı günü. Önümüzdeki hafta Salı günü akşam Özlem Hoca'nın Buart Sanat mıydı? Neydi ya? Özür diliyorum. Buart Sanat. Onun hesabından da görebilirsiniz. Seminerleri var. Bu seminerin konusu Yeni Çağ Mutfağı. Ve mutfağa çok meraklı oldum biliyorsunuz. Hani yemeğe, yemek tarihine falan. Özlem Hoca da böyle anlatıyor tarihi. Çok hoşuma gidiyor. Çok güzel, acayip güzel detaylar veriyor. Yani hikaye bu. Okumanın zevki. Ben böyle zevk alıyorum. Of be, ne konuşmuşuz ha. Hocam bir defa da Üsküdar diyebildiniz. Lütfen siyasete girin. Hakan Ünal. Üsküdar. Doğru ya. Hakikaten öyle bir sıkıntı olmuştu değil mi? Çok teşekkür ediyorum hepinize. Bugün 1,5 saati geçmişiz. Hakikaten 1,5 saatin ötesinde biz konuşup dertleşmek güzel olmadı mı ya? Bence güzel oldu. Umarım siz de mutlu olmuşsunuzdur. Siz de sevmişsinizdir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok yürekten teşekkür ediyorum hakikaten. Burada olduğunuz için, oturup Cuma sabahın bu saatinde konuştuğumuz gibi, anlattığımız gibi, dertleştiğimiz gibi. Umarım günün geri kalanında, hafta sonunuz da son derece güzel geçer. Bizim burada toplanma gerekçemizi biliyorsunuz. Biz aynı şeye inandığımız için falan bir araya gelmiyoruz. Tam tersine çok farklıyız birbirimizden. Acayip farklı şeyler düşünüyoruz. Siyasi görüşlerimiz farklı. Etnik kökenler, cinsel yönelimler, ne bileyim inançlar, inançsızlıklar, eğitim durumları, bulunulan yerler hepsi farklı. Ama bizi ortaklaştıran şey çok büyük ya. Çok büyük. Memleketimiz, bizim ülkemiz. Biz iyi yaşamak istiyoruz kardeşim. Birlikte iyi yaşamak istiyoruz üstelik. Evet, farklıyız ama beraber yaşarsak bunun tadı çok güzel çıkacak. Gerçekten çok güzel çıkacak. Çok zor. Hiç kimse bunun kolay bir şey olduğunu falan düşünmesin. Çok zor. Ama o zorluğun çok güzel bir yönü var. Ne biliyor musunuz o güzellik? Eğer bu zorluğu aşabilirsek, yani konuşmayı becerebilirsek, çok zengin bir hayatın içinde yaşayacağız bu güzel ülkede. Yapabilir miyiz? Vallahi yaparız. Yapıyoruz 5,5 yıldır. Bundan sonra da yaparız. Yeter ki birbirimizden tırsmayalım. Konuşurken de küfretmeyelim, hakaret etmeyelim, birbirimizi tehdit etmeyelim. Yaparız. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun ama nasıl olacağını ben bilmiyorum ya sorusunun cevabı şöyle. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yanındaki büyütecede bir zahmet bir dokunun. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz mü? O düğmenin aynından ünsalunlu.com.tr'de de var. Bu yayına abone olmak neden önemli? Çünkü siz bunu yaparak ben bugünün saçma sapan medya düzenine mahkum değilim demiş olacaksınız. İki, bunu yapmak parasız. Sadece bir mail adresi yazacaksınız. Hepsi o. Ama çok önemli. Şu anda en yüksek beğeni oranına ulaştık. Çok teşekkür ediyorum bunun için. Şu yukarı doğru baş parmak işareti için. O son derece ayrıca önemli. Yandaki küçük zilin anlamı yayınlar başlamadan bana haber ver. Bunun dışında bir de katıl düğmesi var ki aynı düğmeden ünsalunlu.com.tr'de de bulabilirsiniz. O da isterseniz bu yayını aylık küçük katkılarla destekleyebilmeniz anlamına geliyor. Ama isterseniz, istemezseniz öyle bir mecburiyetiniz yok. Bu yayınlar hep parasızdı, hep parasız olacak. Bir de ünsal@ünsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt vereceğim. Ama en büyük desteğiniz ne bugüne kadar değişti ne de hep söylediğim gibi bundan sonra değişme ihtimali var. Burada olun, burada olup birbirimizden korkmadan konuşalım. En büyük destek budur. Herkese çok güzel, çok sağlıklı, çok huzurlu bir gün. Çok güzel, çok sağlıklı, huzurlu, yüzünüzün hep güldüğü, sevdiklerinizle beraber geçirebileceğiniz bolluk, bereket içinde şahane de bir hafta sonu diliyorum. Yarın akşam saat 21.30'da Takımdan Ayrı Düz Koşu'da Timur Akkurt'un YouTube kanalında görüşmek üzere. Çok güzel, çok mutlu bir hafta sonu diliyorum hepinize. Tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.